Merhaba, ben Mesut Çevik. Mesut Çevik'le canlıda yine birbirinden değerli konuklarla birlikteyiz. Bugünkü konuklarımız Teknopat ekibinden Ali Güngör ve Recep Baltaş. Arkadaşlar uzun zamandır birlikteyiz sizlerle.
Evet.
Fuarlarda, işte toplantılarda bir araya geliyoruz ama canlı yayında en sonunda birlikteyiz diyorum. Yani. Hoş
Evet.
geldiniz.
Evet.
Hoş bulduk.
Teknobat'tan herkese bir merhabalar diyelim. Yine ben Ali Güngör, ben Recep Baltaş, girişimizi yapalım dedik ama doğrudan muhabbete girdik abi. Şimdi uzun zamandan beri dediğin gibi birbirimizi böyle rastlıyoruz. Özellikle yurt dışına çok güzel muhabbet ediyoruz. Canlı yayına gelememiştik. İzleyicilerden de bayağı sistem aldık o konuda.
Kesinlikle.
Yani biz canlı yayına başladık. İlk söyledikleri şey Teknopat ekibi de gelsin. O da hatta ben Recep'e demiştim abi size çok büyük talep var hani bir buyurun gelin diye. Siz o zaman dediniz ki canlı yayınlara pek çıkmıyoruz. Biz canlı yayın da yapmıyoruz dediniz. O zamandan bu zamana ne değişti abi? İzleyiciler bana onu sordular çünkü.
Evet, canlı yayınları biz çok önceden yapmıştık. Benim ilk canlı yayın deneyimim 2008 yılındaydı. O zamanlar çok ilkel bir teknolojiydi, takdir edersin. Bayağı sorunluydu, arızalıydı. 2013'te Recep ile birlikte birkaç tane etkinlikte ufak canlı yayınlar yaptık. Temel ekipman Google Hangouts bile kullandık. Ardından tabii canlı yayın sistemi YouTube'un, Facebook'un, diğerlerinin bayağı gelişti. Gelişti ama biz en son ODTÜ'de canlı yayın yapmayı tekrar bayağı bir aradan sonra denedik. O canlı yayından sonra tekrar evet yapalım dedik ama bazı teknik aksaklıklarımız olduğunu da gördük. O yüzden daha henüz tam kıvamında değiliz ama siz oturtmuşsunuz güzel.
Abi biz 50 hatadan sonra 51. de artık yapabildik. Sonra tekrar
Süper.
hatalar baş gösterdi. Çünkü bu işi oturtana kadar donanımı hata oluyor ve biz sonra şuna karar verdik. Canlı yayın ekipmanını kimse ellemiyor. Yani biz bu kapattığımızda burada kalıyor abi o.
Evet.
Yoksa başka türlü olmuyor gerçekten
En
de.
iyisi abi.
Şimdi Teknopat abi çok uzun zamandır yayında olan ve şu anda YouTube'da 400 bini geçtiniz değil mi? Yanlış
Evet.
hatırlamıyorum
Evet.
yani. Evet, 400 bin aboneyi geçmiş bir donanım kanalı. Şimdi teknoloji kanalı diyeceğim ama siz donanım ağırlıklı yayınlarla başladınız.
Doğru.
Ve çok da güzel oldu. Saatler boyunca süren anlatımlarınızla birçok insan hep şey dedi. Bize çok şey öğrettiler.
Evet.
Ve aslında sistem toplama şu anda popüler ama siz yıllardır sistem topluyorsunuz. Önemli konulardan bir tanesiydi bu da. Sistem toplamakla uğraştıran bir iş.
Doğru.
Hani biz mesela şey yapıyorduk hep. Ya şimdi sistem toplayacağım ama 10 tane şunu çekerim falan tarzında. Ve o dönemde de birçok insanı PC sahibi yaptınız. Şimdi nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz?
Yani güzel gittiğini söyleyebilirim öncelikle. Yine PC toplamaya devam ediyoruz ama onun dışında dediğin gibi abi donanım ağırlıklı bir siteyiz. Üstü bilgisayar incelemeleri. Telefon incelemeleri çok vakit bulamıyoruz. Mümkün olduğu kadar yapmak istiyoruz ama şu anda epey bir dizüstü incelemeleri konusunda yoğunlaşmış durumdayız.
Şimdi bizim birinci önceliğimiz Teknopat.net, internet sitemiz. YouTube bizim için aslında biraz hosting olarak başladı. O zamanlar HD 720p videolar vardı. Biz dedik ki neyi farklı yapalım? Her şeyden önce 1080p yapalım, çözünürlüğümüz daha yüksek olsun.
Evet.
En azından başlangıçta böyle bir şey de yapalım. Tabii ki videoya geçiş zahmetli bir süreç. Biz yazılı yayıncılığa oldukça alışkındık. Hep dergilerde yazıyorduk Recep ile birlikte. Videoya geçince de videoda yine makalede yazdığımız gibi uzun uzun anlattık. 2013 yılında o videoları seri şekilde başladıktan sonra YouTube'da ayrı bir yayının mecrası olarak büyümeye devam etti. Ve dediğin gibi özellikle sistem toplamalar kullanıcıların o dönem en az bildiği şeylerden bir tanesiydi. Hep trend mobile, tabletlere gidiyordu.
Evet.
Ama o boştaydı. Özellikle masaüstü bilgisayarları Recep de çok seviyordu, ben de çok seviyordum. Ve ekran kartı sorularını o zaman Devil'da çok cevaplıyordun değil mi Recep?
Evet, ekran kartları konusunda bayağı sorular cevapladık, sistem montajları yaptık vesaire. Hani Ali'nin de tam dediği gibi aslında sektörde genelde mobile ve bir cep telefonlarına kayma oldu. Tablet bilgisayar furyası vardı bir zamanlar, şimdi
İnanılmaz
söndü.
evet.
Ya yani biz o dönemde PC toplamaya başlayınca oradan bir alev yakalamış olduk ve böyle oldu.
Şimdi ben sizin nasıl yapılır videolarınızı da çok değerli buluyorum. En son mesela PlayStation 4 nasıl kırılır videonuzu. Çok kolay bir şekilde
O
kırılabileceğini
Linux durumaydı ama proof of concept diyoruz biz onlara aslında.
görmüştüm. Yani şimdi öyle bir durum var. Ve geçen şimdi bana söylüyorlar abi PlayStation 4 kırdın mı diye. Ya dedim Teknopat ekibi çok şanslı. Recep'in elinde dedim eski sürüm varmış. Benimkini güncellemişler. Ben hemen baktım çünkü sürümüne.
Xbox'ta
Tamam
da öyle
diyor.
oluyor. Hep firmware sürümünü vesaireyi bilmen gerekiyor. Ben kendi Xbox'ımı da zamanında belli şeyleri yapabilmek için, işletim sistemini tam açabilmek için kendim bir de topraklayarak, kasaya falan böyle bakır tel çekerek açmıştım. Recep tabii onları daha da çok seviyor böyle. PlayStation'da da mutlaka nasıl bir şey kurulur, nasıl değiştirilir illa kurcalayacaktı. Kurcaladı sonradan.
Deneme amaçlı kopya oyun oynadınız mı? Ben onu
Hayır.
sorayım.
Hayır oynamadık gerçekten.
Ya bir oynayıp çekin ya. Ben merak ediyorum. Ben çünkü doğru dürüst video bulamadım tamam mı? Yani nasıl kuruluyor, nasıl yapılıyor? Deneme amaçlı. Orijinal bir oyunun hani backup'ını
Backup.
alın. Hani anlatabiliyor muyum?
Backup kopya olayı
Değerli
bir
videolar
zamanlar çok
bunlar.
tartışılıyordu.
Kesinlikle. Ben gelişmeleri takip ediyorum ama bugün Software Development Kit yani yazılım geliştirme kiti gelmeye başladı. Yakın zamanda daha fazla homebrew dediğimiz ev yapımı uygulamalar PlayStation 4 için yapılacaktır.
Emülatörüydü planlı ya da
Evet,
yapacaklar.
evet,
Evet,
evet.
bunlar güzel şeyler. Bunlar
Kesinlikle.
güzel gelişmeler ve
Evet.
teknolojilerinde. Çünkü yerden sonra sıkılıyorsun abi. Kurcalaman gerekiyor. Yani daha
Evet.
fazlasını yapabilir alet biliyorsun.
Doğru.
O
Aynen öyle.
limitlemeleri aştığın zaman çok büyük keyif. iPhone'da jailbreak'i İşte evet. O tadı alabildin mi bir daha? Alamıyorsun başka aletten değil mi? Öyle bir durum var yani.
Doğru.
Şimdi Recep, ben seninle devam edeceğim abi. Şimdi senin sektörde bayağı bir geçmişin var. Yani dergilerde çalıştın.
Evet.
Level'de gördük, Çip'te gördük. Ondan sonra bir ara Asus'ta firma evet. tarafında bir deneyim yaptın.
Evet.
Ve şimdi Teknopark'ta bir ortaklık var.
Evet.
Ve o işin bir parçası olarak gidiyorsun. Ben bu yayında bir de bir şeyi halletmek istiyorum. Yani... Sen Asus'ta çalışırken
evet.
senden ben bir ürün almıştım.
Evet abi.
Masa eklemek için. Bu USB'den Comfort'ta şey göndermemizi sağlıyordu. Veri göndermemizi sağlıyordu. Sen sonra benden geri istedin ama ben vermedim senden. Tam 6 sene olmuş. Hayır şunu şunu sana vereyim ya. Hakkın kalmasın.
Ben onu envantere geri ekliyorum.
Şirkete söyle abi tekrar.
Tabii, evet.
Zaman. Ya şimdi abi keşke kurcalamasaydın. Onlar envanterde bir şekilde halledilmiştir. Tekrar geldiği zaman
yok,
biliyorsun.
Recep'in abi.
Recep'in miydi?
Bu nasıl bir şey biliyor musun? Ben bir nasıl yine sizin Teknopat sitesinde bir şey vardı herhalde. Ya da o zaman farklı
Iomega.
Mi bilmiyorum.
Iomega.
Iomega'yı Cloud Edition yaparken uçtu
evet,
abi.
Evet.
O alet meğer şeymiş zaten. Uçması meşhurmuş yani firmware'de.
Bizim Google Analytics'te o çok yüksek olan olaylardan bir tanesi. Nereden oradan hafızamda kaldı.
Abi yurt dışı değil siz varsınız.
Evet.
Yurt dışından sizin foruma şey var orada.
Link vardı.
Evet. Link
ben
vardı.
İngilizce sürümünü de hazırlamıştım çünkü.
Evet. Enteresan bir olay o. Evet. Ve oradan hackledim. Ha hackleyince dünya değişti mi? Değişmedi.
Ama keyif aldın, zevk
keyif
aldın
aldım,
değil mi?
Evet, keyifliydi gerçekten.
Ya bir şey başarmanın verdiği bir zevk var insana. Kendi
ellerinden. Onu hacklemek için gerekliydi o. Patlayınca gerekiyordu abi.
Halen daha bir şeyler patlıyor. Geçen gün MacBook Pro'nun güncellemesini yaparken bile boot loop'a girdi. Ya Recep tip C USB var mı? Haydi tekrar at ona tekrar Mac kur, Windows kur. Yani değişmiyor hiçbir şekilde.
Zaten bak bir arkadaş yazmış. Hackintosh'u demiş. Ben onlar sayesinde kurdum ve uzun süre kullandım demiş. Hackintosh da mesela enteresan bir girişimdir.
Evet Hackintosh bizi epey zorladı ama gerçekten benim çok zevk aldığım bir şey oldu. Yani beni zorlayan şeylerden ben zevk alıyorum. Örneğin birisi geliyor bana abi 6 terabayt verimi kurtarır mısın diyor. Ben Çengelköy'e atlayıp gidiyorum arkadaşım verisini kurtarmaya. Niye? Yani yapmak zorunda mıyım? Değilim ama ben bundan zevk alıyorum. Yani onu başardığım zaman, o veriyi kurtardığım zaman bu bana inanılmaz bir zevk veriyor.
FX vardı hatırlıyor musunuz? USB'den Mac kurmanızı sağlayan bir alet.
Çok daha önceden vardı ama ben hatırlamıyorum.
Evet o dolandırıcıların işi çıkmış ondan sonra. Normalde Hackintosh'un yaptığını ufak bir emülasyonla yapıyormuş falan filan. Sonra Hackintosh bayağı yürüdü gitti. Ben o FX'i satın alanlardanım. Bayağı bir kullandım onu. Normal Apple şeyini takıyordun DVD'sini. Kuruyordu abi şeyi. Apple'ın işte orijinal Mac'osu. Kuruyordun yani.
Ticariye dönüşmemesi gerekiyor. O birazcık bir şeyleri eğer hackleyeceksen ya da bir şeyleri kurcalayacaksan bunun ticari değil zevk evet. için yapılması gerekiyor. Bir de rehberini paylaşman gerekiyor. Ne yaptın, ne ettin. Mesela geliştiriciye de haber veriyor Recep. Benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi o Recep'in. Recep bir yerde bir yazılım açığı görüyor ya da bir hata görüyor. Hemen geliştiricisiyle iletişime geçiyor. Ardından konusunu açıyor. Kapatma imkanı veriyor. Zaten zararlı olabilecek şeyleri paylaşmıyoruz. Mümkün mertebe firmalara bildiriyoruz.
Evet en önemlisi o. Şimdi Ali, Recep'le bizim hani bir şeyimiz vardı
evet.
sektörde ama biz seni aslında Teknopat'la tanıdık.
Doğru.
Nereden geldi Teknopat abi? Nasıl şimdi iyi gelişti bu süreç? Yani ben seni Recep'le Teknopat'a evet. geçtim diye duyurana kadar tanımıyorduk. Ha, tanıdık
Doğru.
çok güzel oldu. Güzel bir arkadaşımızsın ama nasıl oldu
Teşekkür
bu süreç?
Şimdi doğaldır. Biz masa arkasında genelde editör olarak ekranda yüzümüz görünmüyordu. Video devrinden önceydi. Benim ilk editörlük başlangıcım çok genç yaşta, 99 yılında çırak olarak başladı. Freelance bir yazar olarak serbest mızrakçı, serbest yazar olarak birkaç sayfalık oyun incelemeleri yazıyordum. Bunlar savaş simülasyonları, stratejiler, uçuş oyunları gibi mesela F-16 simülatörü gibi oyunlardı.
Zor oyunlar genelde.
Tabi zor oyunlar. Kime versek kimse yok ya da işte az sayıda insan var onlar alabilecek olan. Onlar istemediği için ben onlara hep el atıyordum, onları inceliyordum. Tabii ilk başta incelerken çok hata yapıyor insan. Öğrenmem bayağı bir zamanımı aldı. Gerçekten okumak kadar kolay değilmiş yazmak.
Zor evet.
Bu Level dergisiydi. Yine Recep ile aslında ortak geçmişimiz. Berker vardı. M. Berker Güngör.
Evet.
Halen var. Genel müdürümüz kendisi. Mad Dog olarak Level'ın ilk yazarıydı kendisi. Benim abim oluyor. Özal.
Güzel. Siz ailecek işin içindesiniz.
Ailecek işin evet. içerisindeyiz. Aynen öyle. Şimdi ben o yazımı ondan almadım. Sinan Akkol vardı yazı işleri müdürü. Biz Berker, abim, Sinan, ben sinemaya gidiyorduk arada. Sinema çıkışı da Taksim'de Dunkin Donut vardı. Orada da oturup böyle kahveyi alıp donut yiyerek film kritiği yapıyorduk. Muhabbet ediyorduk. Sinan bana bir gün dedi ki ya sen çok güzel anlatıyorsun. Peki yazabilir misin? Yazarım abi dedim. İlk yazımı öyle aldım. Ardından birkaç sene geliştirme derken 99'dan 2006-2007 yılına kadar tabii farklı şeylerle de uğraştım. Bir yandan freelance yazarlığa devam ettim. Sonrasında Level'da tam zamanlı başladım. Level'dan da Chip Online'a geçtim. Chip Online'a geçtiğim zaman yıllarca oyun yazdıktan sonra nihayet donanım, yazılım, teknoloji dünyasına adım atmış oldum. İşte yapay zeka, nükleer silahlarda süper bilgisayarlar nasıl kullanılıyor gibi ilginç konular. En sevmediğim yazı olan printerlar konusunda ilk bir makale vererek başlattım.
Ne zor iştir ya. Ve Çipin'de bir guideline'ı var nasıl test edileceğine dair böyle sayfalarca.
Alman. Recep çok iyi biliyor Almanların disiplinini. Alman Çipin önce Çekoslovak level'ın Avrupa etkisini zaten Vogel Alman şirketiydi. Burada da Alman şirketiydi. Bunlar birleşti. Sonra Doğan burada oldu hatırlarsan. Dergi grubu. Ben de orada çalışıyordum. Sonra oradan askere gitmeden önce biz Recep'le test merkezinde çok muhabbet ediyorduk. Altta bir tane de test merkezi var şimdi. Üstte yazı iş yeri.
Geceleri orada geçtiği için tabii günlerde çıkamıyorsun içeriden. Birileriyle konuşman lazım.
Ay sonu dergi yetiştirme bizim bir hafta, iki hafta çok yoğun vaktimizi alıyordu. Grafikerle birlikte genelde gözler kan çanağı olmuş bir şekilde abi şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, çizim var, yapıyorduk. Recep'le de sohbet ederken sonrasında bana Çip'in video işleri biraz çıktı. Birlikte video hazırlamaya başladık. Recep metinleri hazırlıyordu. Ben sunucu oluyordum ama bildiğim VGA videolar abi. Gerçekten böyle gömlek giymiş, ekranın karşısında 3 dakika konuşan bir adam olarak. Pek fazla kayıt örneği yok onların. Çok mutluyum o açıdan.
Ya o dönem ama çok yeni ya video. Yani hepimiz öyleyiz.
Evet.
Böyle dimdik duran, sürekli kameraya düz bakan, mimik olmadığı videolar yani. Benim de ilk video. Mimik yok.
Çok komikti yani. Bir de daracık bir odanın içerisindeyiz. 6 kişi miyiz neyiz? Onlar VHS'den kayıttan daha sonra dijitale aktarılıyor. Arka taraf yeşil ekran yapılıyor ama benim kafam piksel piksel. Pötübör bisküvi gibi.
Yine siz yeşil ekran falan bayağı gelişmiş teknolojiler var yani.
Çok zahmetli. Sabah doluşuyoruz arabaya. Haydi şirkete gidiyoruz. 10 tane video çekiyoruz. Baktık Recep ile hep eleştiriyorduk bir yandan yaptığımız işleri. Bunu böyle yapmak, bunu şöyle yapmak lazım. Ben askere gittim geldim. Askere giderken kafamda döndüğüm zaman bir yayın kurmak vardı Berker ile birlikte, abimle birlikte özellikle. Döndüğüm zaman da ilginç bir şekilde Recep aradı. Ortak bir arkadaşımız benim de bir şeyler yapmaya niyetli olduğumu söylemiş. Recep de böyle elinde zaten daha önceden yapılmış bir site taslağı prototip vardı. Onu vermek istiyordu. Konuştuk, yaptık, biz devraldık. Daha sonra da Recep tekrar katıldı. Ama hep bir yandan aklının bir köşesi oradaydı. Foruma giriyordu, yazı yazıyordu, devam ediyordu. Aslında oradan bir organik başlangıcımız oldu. Asus'tan çıktıktan sonra da tam zamanlı olarak hep beraber giriştik bu işe.
Sektörün ne tarafı daha iyi sence Recep?
Bence bu tarafı daha iyi.
Değil mi? Yani... O taraf bayağı bir zorluyor ya.
Evet.
Ki sen o tarafta aslında basın ilişkilerindeydin. Yani satışta falan değildin sonuçta. Bizdeydin hep sürekli olarak.
Evet, yine de çok yoğundu. Yani Asus'ta büyük bir şirket. Gerçekten evet. Hani şöyle bir şey. Asus gibi bir şirkette çalışıyorsunuz. Tayvan'da birkaç kişi sizin patronunuz ama o patronları tanımıyorsunuz bile. O kadar büyük bir şirket. Ve gerçekten stresli bir çalışma ortamı vardı. Bence basın tarafı daha iyi.
Değil mi? Buranın rahatlığı. Zaten buranın bir şeyi var. Öyle bir konfor alanı yaratıyor ki bir daha kopamıyorsun abi. Burada o yüzden hani az para kazansan da burada ölüyorsun. Bir daha hiçbir yere gitmeden. Kaç tane basın mensubu geçti gitti geldi ya. Geri ondan sonra.
Hep görüyoruz. O PR tarafına geçiyorlar. Halkla ilişkiler tarafına geçiyorlar. Firma tarafına geçiyorlar. Ardından dönüp dolaşıp basında biraz rahat ediyorlar. Çünkü gerçekten Excel tabloyla sabahtan akşama uğraşmak biraz sıkıcı. Bir de iş ortamında belli bir rahatlığımız var. Şimdi yıllar yılı aynı işi yapmış. Nispeten belli bir çevre. İnsanları tanıyorsun, biliyorsun. Hepimiz birbirimizi çok eskiden tanımasak da ben mesela sizin yayınlarınızı eskiden beri izliyordum, görüyordum. Hatta eski yayınımda ben haber yazarken sizden editörlerin zaman zaman yorum yaptığını, böyle tatlı, hafif rekabetli ama iletişimin olduğu dönemleri hep görüyordum. Perde arkası olunca daha iyi gözlemleme imkanı oluyor insana. O dönem öyle geçti benim için biraz.
Şimdi abi teknopatın genel bir tabiri var. Yani teknopat dediğimde, gelecek dediğimde yazmışlar altına. Ama imla hatası yapmayalım banlar diyor.
Dikkat ediyorum burada.
Evet, aman çete ekranında dikkatli yazın. Noktayı virgülü iyi ayırın yoksa aman şey yaparlar. Hiç yorum yazamaz hale getirirler falan. Abi o süreç nasıl işliyor sizde? Kim bakıyor oraya? Ne yapıyorsunuz?
Gerçekten bunun için ciddi bir moderasyon ekibi gerekiyor. Yani insanlar şimdi işi biraz kolay zannediyorlar. Sadece ceza verip geçiyoruz zannediyorlar ama böyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten atılan her mesajı neredeyse teker teker düzenliyoruz. Açılan her konu onadan geçiyor ki günde yüzlerce konu açılıyor. Bunun için arka planda çalışan büyük bir moderasyon ekibi var ve bunlar açılan her konunun başlığını düzenliyor. Başlığı konunun içeriğine uygun hale getiriyor. Yani bizde mesela acil yardım, lütfen içeri girin, işte bu konuyu çözene şu hediyeyi vereceğim gibi başlıklar olmuyor o yüzden. Soru neyse konu başlığı da ona göre düzenleniyor. O şekilde onaya geçiyor.
Önemli ama en azından aramada da insanlar bir daha buluyor. Yani tekrar tekrar açmak zorunda kalmıyorlar
evet.
Konuyu.
Şimdi internetin en büyük sorunu ne? İnternetin en büyük sorunu aradığın veriye ulaşabilmek. Çok kolaymış gibi görünüyor. Hayır, internetteki bilgi miktarı arttıkça aradığına ulaşmak daha da zor hale geliyor. Bir de kullanıcıların açtığı konular gerçekten çok önemli ama kullanıcıların açtığı konuları okumak çoğu zaman mümkün olmuyor. Neden? Adam paragraflara bölmemiş, kocaman blok bir yazı yazmış. Şimdi bir IT uzmanı. bir üst seviye bir yönetici, o teknik sorunu çözebilecek belki çok az sayıda insan var. Akşamleyin bilgisayar başında bu adam sadece bir saat geçiriyor. Teknopat Sosyal'e giriyor, Doğanım Haber'e giriyor, diğer platformları ziyaret ediyor ve böyle kritik şeyleri çözmekten zevk alıyor. Bu adamın o soruyu okuyabilmesi lazım. Hem benim için hem diğer adamların o sorunun çözüm üretebilmesi için öncelikle soru soran kişinin yazı yazabilmesi için karşı tarafa çok temel bir saygı olan bir iki ufak noktaya dikkat etmesi lazım. Bir uyarı aldığı zaman bu kullanıcı dikkatli oluyor. Uyarmadan da denedik. Sözlü olarak kullanıcılara dedik ki ya dikkat eder misiniz? Tabii abi ederim deyip aynı şekilde devam ettirdiler. Ne yaptık şimdi? Bir saatlik, iki saatlik, çok 30. tekrardan sonra birkaç güne uzayan bir yazı yazamama durum var. Ama adamın okumasına, erişmesine, hiçbir zaman kullanıcıların siteden yararlanmasına engel olmuyor. Sadece ve sadece yazı yazabilmek için oradaki temel kurala uyman lazım. O da nedir? Büyük harfle başla, cümlenin sonuna nokta koy, aralara biraz boşluk bırak. Caps lock açık, bağırarak insanlara konuşma, saygısızlık etme. İşte hakaret olmasın genel olarak, derdini mümkün mertebe kısa ve öz anlatmaya çalış, biz de çözmeye çalışalım. Bu kadar aslında olay.
Evet, e-postalar da okumuyor. Bazı insanlar yani e-posta yazmış, vakit ayırmış sağ olsun, teşekkürler ama yani o hengamenin içinde o okuyamıyorsun, okumak evet, da istemiyorsun. Evet. Yani şimdi ekstra yorulman demek yani oradaki anlamsız cümleleri bir anlama çevirmek için. Evet. Aslında iyi bir şey yapıyorsunuz.
Bir ama de şöyle düşün.
Zor bir iş.
Evet.
Zor bir iş evet. Ve hani biz baktığımız zaman üye kaybediyoruz aslında. Çünkü kullanıcı geldiği zaman daha ilk gününde 24 saat ki artık 1 saat uyarı veriyoruz ama adam 24 saat uyarı aldığı zaman bir daha gelmeyebiliyor gerçekten. Evet. Ki ben bunu gayet haklı buluyorum, gelmeyebilir. Ama biz dediğimiz gibi belli bir çizgimiz var ve onu korumak istiyoruz. Belli bir seviye var, onu korumak istiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Örneğin bir foruma giren kullanıcıların genelde büyük bir kısmı pasif oluyor. Yani herhangi bir katkıda bulunmuyor. Evet. Orada yazılını okumak için geliyor adam. Ve o adamın orada yazılını okuyabilmesi için oradaki yazının düzgün olması gerekiyor. Ve biz de bunun için özen gösteriyoruz.
Yani sadece bize saygı değil. O yazıyı binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce kişi okuyor. Sen aslında Teknopat Sosyal'e bir yazar oluyorsun. Orada yazar olarak bütün okuyanlara karşı belli bir sorumluluğun var. O yüzden format ve kurallara uyacaksın ki belki de senin yazını gelecek 10 yıl içerisinde 1 milyon kişi okuyacak. Bilemiyorsun hangi konunun çok okunacağını.
Evet, doğru.
Düzgün okunması lazım o konunun.
Mesela şimdi cloud konusunun NAS'ın eklenmesini o kadar fazla değil mi talep göreceği. Evet. Yani sonuçta NAS kaç satıyor ki beklenmesi bu kadar talep görsün ama o NAS'ı şöyle özel yapan bir şey vardı. Burada da belirteyim. 4 terabayt disk o NAS'tan daha pahalıya geliyordu.
Evet.
Ve içinde 4 terabayt disk vardı. Deli gibi sattılar. Evet, artık nasıl fiyat aldılarsa içindeki disk firmasından bilmiyorum.
Aynen öyle. İyi. Beraber anlaşma yapmışlar. Sübvanse etmişler satışları arttırmak için. Çok iyi akıllıca bir pazarlama stratejisi. Omega var mı ama hala?
Omega sanırım bitti. En son Lenovo tarafından satın alınmıştı. Ondan sonra da bitti diyebiliyorum.
Ya zaten NAS işi garip bir iş. İlk önce inceleme başlarken NAS nedir hep anlatman gerek.
Evet.
Hani nasıl inceliyorum diye başlayamıyorsun. NAS nedir? Evet. Çünkü kimse anlamıyor.
Bizim videoların uzun olması muhabbetine giriyor o da aslında. Özellikle eskiden çok söylenen bir şeydi. NAS nedir'den başladığın zaman atasına dedesine kadar gidiyorsun. Ondan Mecbur. Sonra hangi firma satın aldı? Lenovo. Lenovo ne oldu? Şöyle yaptı. O kime yaptı? Qualcomm Atheros. Mesela bunda Ethernet Wi-Fi yongasının Qualcomm'un almasından önce Atheros'un kendi hikayesi var. Adam
şimdi
var.
Biraz kısaltmaya başladınız. O sürece nasıl karar verdiniz?
Biraz video çekim yöntemleri değişti. Aslında onun sebebi bizim bir video editörü arkadaşı ekibe katmamız oldu diyebilirim. Önceden biz kendimiz düzenliyorduk yani. Ben çekiyordum. Ali çekiyordu. Birlikte düzenliyorduk ve hani yöntem çok basitti. Aradaki boşlukları keserek videoyu birleştiriyorduk. Kamera ortamızda duruyordu. Ali'yle birlikte ürüne bakarak ürünü anlatıyorduk. Şimdi tabii video editörü gelince olayı biraz daha değiştirdik. Artık metinden okuyoruz. Hı hı. Ama tabii ki yaptığımız testleri biz metinden okurken o esnada yayınlıyoruz. Böyle farklı yönteme geçtik. Süre biraz değişti. Çok değişmedi yine. Mesela geçtiğimiz günlerde bir inceleme yayınladık. Dizüstü incelemesi yayınladık. 49 dakikaydı. Baktığımız zaman yine uzun.
Evet.
Ama 49 dakikada daha önce 1 saat 15 dakika ya da 1,5 saatte verdiğimiz bilgiyi yeni video teknikleri sayesinde daha hızlı verebiliyoruz. Biraz daha süreyi azaltmayı başardık en azından.
O sayfada temel teknik özellikleri sadece çıktı olarak alıyoruz. Daha sonra sitedeki yazısının içine de koyuyoruz. Yazı bittikten, video bittikten sonra video esnasında bir de biraz yorumluyoruz tabii ki arada sen ne düşünüyorsun. Biraz kullanıcıların aslında bize soracağı soruları ben baştan Recep'e sormaya çalışıyorum video içerisinde. Recep de yine kullanıcının takılacağı bir nokta görürse ekstra bir saniye bir durup anlatmaya çalışıyor. Çünkü iyi kötü ben bir alıcı olarak kullanıcının neyi merak edeceğini bu sistemde başka bir sistemde tahmin edebiliyorum. O tahminlerime göre de kullanıcılar daha sormadan cevabını peşinen vermek istiyorum.
Güzel bir konu gerçekten de ve sonuçta YouTube'un amacı da bu çeşitlilik yaratıp
evet.
Kimi nasıl izlemek istiyorlarsa, kısa mı izlemek istiyor, uzun detaylı mı görmek istiyor, seçenekler bol
doğru.
Ve seçmesi lazım. Türkiye'de sonuçta farklı bir renksiniz yani olması da gereken bir şey. Yani stilinizi çok seviyorlar benim gördüğüm kadarıyla çünkü herkes şeyi anlatmış yani ben bu kafa yarı mesela gelecek mi demişler. Sizin kafa yarı vardı mesela önemli konulardan bir tanesi.
Evet.
Ve Commodore 64'ün efsanesidir. Her Commodore 64 sahibi ya, kafa ayarı yaparken çıldırmıştır herhalde değil mi?
Eskinin esas olaylarından bir tanesi. Kafa ayarı aslında bir vaat olarak başlamıştı. Türkiye'de YouTube yasağı kalkarsa yine programa başlayacağız demiştik. Yasağın kalkmasıyla birlikte kafa ayarını başlattık. Başlattıktan sonra başlatırken aslında konsepti özgür bir program olsun da içine her şeyi koyalım. Canımız ne isterse yapalım dedik. Bir süre sonra bayağı uzun metraj belgesel çekerken bulduk kendimize. Olaylar belgeseli gidince de hazırlık aşaması gerçekten biraz uzuyor. Daha fazla detay verelim, daha fazla bilgi verelim diye. Yine çok özgür bir konsepte daha kısa programlarla birlikte daha serbest gezdik gördük. Sadece muhabbet ettik tarzı yaparak programın devamlılığını sağlamayı planlıyoruz. Arada yine uzun belgesel bölümler de olacak, kısa bölümler de olacak. Orada izleyicilerimizden artık daha çeşitli, daha engin bir kafa ayarına açık olmalarını bekliyoruz. Başka bir beklentimiz yok devam etmek
bir
için.
Bir de soru şey, yani kadro genişleyecek mi, yeni insanlar görecek miyiz şeklinde. Ne düşünüyorsunuz o konuda?
Şu anda Çağan katıldı zaten, Çağan Çelik. Çağan'ın evet. Hatta kendi kanalı vardı. 91
Meraklı Maymun.
Meraklı Maymun kanalı vardı, aynen. Çağan bence çok başarılı gerçekten. Ben çok memnunum ekipte olmasından dolayı. Güzel de videolar çıkartıyor. İzleyicilerimiz de sevdi Çağan'ı. Bu da çok güzel çünkü evet. İzleyicilerin sevmesi gerekiyor yeni gelen kişiyi. Bu bağlamda genişlemeye devam edeceğiz. Videocumuz geldi. Devam ediyor.
Şimdi Çağan'ın sen özellikle bu deli dolaylarını yapmasını istiyordun. Onları yapınca çok mutlu oldun abi.
Kesinlikle.
Ya onlar zor işler ama ya. Çok da vakit alan işler. Ben Çağan'a bakıyorum genelde şeyi veriyorsunuz işte. Hani bu strateji oyunları, simülasyon oyunları incelemesi gibi. O da o tür şeyleri yapan hale geldi yalnız dikkat ediyorum.
Tabii ekipteki yerini bir defa kazanıp izleyicilere kendini kanıtlamak için biraz zor meseleleri yapması gerekiyor. Onları biz de çok büyük zevkle yaparız. Ben isterim deli de hep görüneyim, deli Ali yap desinler. Hayır o Çağan'ı veriyorum evet. Ki Çağan da sonuçta izleyici rüştünü kanıtlamış olsun. Adam çok teknik bir adam. Becerebiliyor bunları. Çok da meraklı soğutma konusunda diğer konularda. Sıvı soğutmayı tamam o yapsın. Deli de o yapsın. Bütün bunları yaparak o konuda özellikle şu an uzmanlaşmış oldu. Diğer konulara doğru da adım adım gidecek.
Evet zaten kendisi o konuda bayağı tecrübeli. Yani sıvı
soğutma
konusu.
İstekli de bir arkadaş. Heyecanlı da önemli kesinlikle. Konulardan bir tanesi. Bize de Burak mesela. İlk önce bayağı bir alt seviye ürünlerle başlattık. Zaten hep diyorlardı Mesut'la Erdi ürünü incelemek istemiyorsa Burak inceliyor falan tarzında. Ama şimdi o da premium ürünlerde yerini alıyor. Neden? Çünkü pişmek lazım.
Evet. Doğru.
Yani onun da böyle bir pişme seansı vardı. Evet iyi yapıyordu ama daha iyi hale gelebilirdi. Geldi zaten şimdi. Kullanıcı da kabul etti. Hani oradan görüyorsun önemli konulardan biri bu.
Evet.
Peki YouTube'da şeyi nasıl görüyorsunuz? Mesela biz Donanım Haber'de onun sorununu çok yaşadık bu büyüme sürecinde. İnsanlar YouTube'da sizi mesela gördüyse sizi görmek istiyor.
Evet.
Kanal sizsiniz yani. Adam o zaman seni izliyor ve o bir ortalama diye bir rakam var. Yani mesela... Sizin ikinizin sadece sohbetinin bir ortalaması var. 20 bin, 40 bin klik diyelim. Her video 40 bin klik minimumda başlıyor. Neden? Sen varsın çünkü. Birilerini katınca o ortalama kalkıyor. Değişik bir süreç.
Bizim için zor bir geçiş süreci oldu açıkçası. Çünkü evet. Uzun bir süre sadece ikimiz vardık videoda. Evet. Ve tek bile çıkmamıştık video. Hatta ben ilk tek çıktığım videoda sağa dönüp Ali'yi aradım.
Evet, evet. Videonu biliyorum. Arada Ali teyfesine.
Evet, sahne olmuştu. Yani yavaş yavaş alıştı izleyicilerimiz sağ olsunlar. Tek tek çıktık. Ali tek çıktı. Ben tek çıktım. Sonra işte Çağan geldi vesaire. Biraz değişiklikler derken oldu nihayet.
Evet, biraz zor bir süreç.
1700 küsur video olmuş. Bunun 1500'ünü Recep ile beraber yapmışızdır. Arada tek tük ayrı video vardır. Yani birlikte 1500 küsur video çektikten sonra bir sonraki cümlesini karşındaki insanın doğal olarak tahmin edebiliyorsun. Gayet akıcı bir birlikte sunumun oluyor, konuşman oluyor, soru cevabın oluyor. İzleyicileri de daha iyi tanıyorsun. O kadar çok video yaptıktan sonra, soru cevapladıktan sonra zaten ezberinde sorular var ama ezbere tuzağa düşmemek gerekiyor. Çünkü yeni gelen donanımda mutlaka bir tane pusu oluyor, pusu evet. Egze oluyor. Ona düşmemek için durup bir saniye diyeceksin. Recep, biliyorduk bunu. Daha önceki 1000 videoda konuştuk ama hala böyle mi? Evet böyle. Ya da hayır değil. 1001. de işler değişti diyor. Nöronlar ateşleniyor orada. İzleyici de bir anda dikkat kesiliyor. Evet gerçekten şu an yeni bir şey oldu. Heyecanlı bir şey oldu. Teknik bir şey oldu diye. Ben onlara bayılıyorum o anlara.
Sizin bir de orada şeyiniz vardı. Bizden çok istiyorlardı. Biz sonra bazı programa da başladık. Hala hepsinde yok. Çok detaylı bir akış var aşağısında.
Evet. Evet.
Kim uzun, uğraşıyor onlarla?
Uzun süre. Genelde videoyu kim yayın alırsa o yapıyor. İş ona, ihale ona kalıyor diye.
Genellikle şu an ben yapıyorum. Ama başlatan Recep'ti. CG8890 Asus'un ROG Titan. Masaüstü bilgisayarın incelemesinde alta kısa bir tane açılım yapmıştı. Sonra ben onu birazcık abarttım. ele aldığım işte saniye saniye yazmaya başladım.
Kelime kelime ya aşağısı.
Niye öyle yaptım ben de bilmiyorum hala. Sormayın yani.
Ama çünkü... o yapıştı kaldı ben diyeyim yani. Bir daha değiştiğini evet. görmedim onu.
Biraz kısa yaptığımız videolar oluyor. Şimdi 5 dakikalık videoda da tutup da koymuyoruz böyle bir destan evet. yazmanın çok fazla gereği yok. Ama 50 dakikalık bir videoda ana hatlarıyla soğutucuyu arayacak şimdi o adam. Sırf soğutucuyla ilgili kafasında soru var. Ben videoyu izlemek istemiyorum diye. Biz izleyicinin kararına her zaman saygılıyız. İzlemek istiyorsa izler, istemiyorsa izlemez. Heh. Orada hiçbir zaman zorlayıcı aman abi izleyin, öyle yapın, böyle yapın diye bir şeyimiz olmadı. Zaten izleyici de bunu gördüğü için kendi isteğiyle ve arzusuyla paylaşıyor, seviyor, like diyor, güzel yorum yapıyor. Bunu takdir ediyor izleyici uzun vadede.
Şimdi bir şey var abi, olay var. Sen sporla uğraşıyorsun.
Evet.
Ama sen spora karşısın.
Twitter'daki mesajdan mı ortaya çıktı?
Twitter'daki mesajı zaten efsane. Yani evet. orada. Şimdi bu süreç yani o kadar spor yapan var ofiste. Soruyorlar zaten. Ali abi herhalde paraları kazandıkça şey yapıyor. Rahatladı genişledi tarzında falan.
Askerden dönüp evlendikten sonraki kilo alma süreci. Askere gitmeden önce ben 80 kiloya düşmüştüm 109 kilodan. 109 kiloda eskiden böyleydim. Bayağı şişmandım. Ondan sonra askerden 82 kilo olarak ama yarı yarıya incelikte geldim. Kas oranı çok artıyor orada. Evet. Sabahın 5'inde kalkıp tıraş oluyorsun, koşturuyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Geldikten sonra ufak ufak kilo almaya şöyle başladım. Aşırı derecede bir iş yoğunluğu. Biz ilk 3 sene nefes bile aldığımı pek fazla hatırlamıyorum.
Bir de hanım da besliyor. Yoruldun yorgun geldin ye diyor mutlak.
Şimdi kendisi biraz hasta. Buradan selamlar izliyordur
ama
zaten.
Geçmiş olsun.
Taze fasulye geçen gün ben yaptım pilaviyle birlikte. Yemek yapmayı da seviyorum. Yemeği de seviyorum. Kilo almanın sebebi editörlük abi. Başka hiçbir şey değil. Hepimiz masa başındayız. Kimimiz spora ya. Çok önem evet, veriyor ama.
Bunun sonunda fıtık oluyor. Spor yapmak iyi bir şey ya.
Evet kesinlikle.
Sen bisikleti de çok seviyorsun.
Ben her gün 20 kilometre bisiklet sürüyorum ve faydasını da gördüm akşamki halı saha maçında.
Senin bisikletin çalınmıştı bir ara.
Evet, bisikletim çalındı ve bisikletin daha sonra ilanı açıldı Letgo'da. Ben de ilandan iki tane, kendim başvurmadım, iki tane arkadaşa, samimi arkadaşımı görevlendirdim. Onlar arkadaşa açık konuşayım, direkt olta attık yani. Arkadaş da sağ olsun yemi aldı ve polislerle birlikte gittik arkadaşı yakalattık.
Dava süreci oldu mu sonrasında?
Halen devam ediyor. Şöyle söyleyeyim.
Salmışlardır zaten.
Herifi saldılar zaten direkt. Herifi saldılar, herifin dosyasını savcılığa da göndermemişler. Avukat arkadaşım gitti. Şu an halen daha takip ediyor olayı.
O enteresan gerçekten.
Aradaki yani. Bazı evet. detayları yayınlamadan önce avukat üstünden böyle keçeli kalemle geçti.
Evet.
Ardından ben abi kusura bakma dedim bir iki tane keçeli kalemle geçtim. Kalan hikaye ama en ufak bir abartısı olmadan hatta çok azaltılmış, çok sadeleştirilmiş şekilde yayınlandı. Recep yayınladı onu. Dayanamam dedi. Ben bunu paylaşacağım.
Ama çok enteresan yani. Gir evet. al git. İstediğin evet. gibi kullan. Evet.
Yani satan kişi doğrudan hırsızın kendisi değildi. O bir başka birisine satmış ama satın alıp da satışa çıkartan kişi çalıntı mal olduğunu biliyordu yani.
Of daha fenaymış gerçekten. Evet, İyi zaten. Ama sevindim bulmana.
Evet.
Çünkü sonuçta bu işle ilgilenenler önemli bir para ayırıp bir model alıyorlar. Yani evet. uzun süre sürekli kullanacağı için evet. sonuçta canını da emanet ediyorsun. Diyorsun kesinlikle. Beni yarı yolda bırakmasın da.
Evet.
Öyle bir durum. Sevindim. O dönem üzülmüştüm gerçekten
de. Ben izleyicilere de teşekkür ederim. Öyle istihbaratlar geldi ki şu caddede şu sokakta şu an yürüyor. Şu an bilmem nereye gitti. Biz bunu şu mahallede gördük. Bizim muhitimizden geçti. Hayır nasıl grup, kimsiniz, nesiniz? Okuyuculara da çok fazla sormuyorum ama hepsi bulundukları bölgede bayağı İstanbul çapında adamı takip ettiler. Aslında o kişi farkında değil. O olay polise gelene kadar, o meydandaki baskına, tutuklamaya gelene kadar çok ciddi takip edildi.
Süper bir konu gerçekten de. Önemli bir şey. Sevenler destek oluyorlar. İnsan da şaşırıyor bazen değil mi? Yani nerelere kadar gidebildiğini olayın görünce.
Evet.
Sizin bir ofis değişikliğiniz oldu. Ve ofis değişikliğinde üzücü bir şey oldu. Biz video göremedik. Hatta biz bir ara dedik neden bu kadar az video geliyor falan diye. Seyirciler de soruyor. Ofisi niye değiştirdiler diyorlar.
Yani büyüme çapında biz de daha büyük bir ofise geçmek için o şekilde değiştirdik. Yani,
ses sorunu bir de.
Ses sorunu mu vardı?
Dışarıdan çok fazla ses gelmeye başladı. Ofis küçük geldi. Yeni gelecek arkadaşlar için artık masa... test için, ürünler için depolama alanı kalmadı. Çünkü anakart, RAM, kasa duracak orada. Bir ton kasa, monitör. Bütün bunlar bayağı yer kaplıyor. Sizin de test merkezinde biliyorsun yani neler neler durması gerekiyor
evet,
bir şey yapabilmek
için. Ne yazık ki öyle gerçekten de. Depo olarak kullanılıyor orası firmalar tarafından. Ve vakti gelince de istiyorlar acımasızca değil mi? Bulman gerekiyor gerçekten de.
Doğru.
Arkadaşlar şeyi soranlar var. Yani mesela Teknopat'ta çalışmak isteyenler var. Editör başvurusu yapanlar var filan. Alım var mı? Yani yeni arkadaşlar arıyor musunuz? Nasıl
sen
süreç
söyle.
Yani tabii ki her zaman genişlemeye devam ediyoruz ama şu an kadroda ihtiyacımız yok açıkçası.
Yani zaten kadroyu ben de gördüğüm kadarıyla bir olmuşluk var yani. Biz mesela bize de soruyorlar. Biz de şu anda bir arayış içinde değiliz.
Evet.
Arayış içinde oldum mu da ben böyle şey Headhunter gibi YouTube'u gezmeye başladım.
Evet.
Çünkü
evet.
Çok iyi bir referans. Orada eğer kendi kendine bir şey yaptıysa 10 bin 20 bin kanalın kaç takip edildiği önemli değil. O bir referans zaten aslında.
Doğru. Bizim için bir de yani aşırı teknik olduğumuzdan dolayı mesela Çağan gibi birisini bulmak gerçekten çok kolay olmuyor. Bu sadece şey açısından demiyorum ben, bilgi açısından demiyorum. Gerçekten çok daha bilgili insanlar var tabii ki. Sonuçta ben Almanca öğretmeniyim, yani ben de bir donanım editörü değilim. Benden de bilgili insanlar var, hepimizden bilgili insanlar var. Ama olay burada bitmiyor. Olay bir de kamera karşısına çıkıp bunu anlatabilme yetisine de bakıyor.
Öyle gerçekten de. Çağan çok güzel bilim videoları çekiyordu. Biz bilim videoları çekerken aslında onunla bir intibat kurduk donanım haber olarak. Gel biz de bilim videosu çek diye. Sonra bıraktı ve donanım videolarıyla geri döndü. Bilim videolarını çektirecek misiniz? Yani ben özlüyorum onun bilim videolarını aslında. Çok da güzel olur arada
var.
Böyle.
Aklımızda
yani,
var.
Eğer kendisi isterse tabii ki.
Biraz özgür zaman bırakıp aslında istediğini şununla yap diyeceğimiz zaman var ama ofis taşıdıktan sonra biraz planda geride kalıyorsun. Ofis taşımadan sonra birazcık yetişelim. Haydi yeni nesil çıkan ürünlerin hepsini bir inceleyelim.
Anladım.
Bir veri tabanı oluşsun. Bu işler bittikten sonra biraz daha özgür, biraz daha kafamıza göre şeyler yapalım. Çünkü izleyici de 8. nesil çıktı, görmek istiyor. Hemen DDR mesela 5 çıksa bugün hemen görmek isteyecek. Yeni telefonlarda siz de hemen anında görmek istiyor mesela. Hemen oturup uğraşıyorsunuz malum.
Test ürünlerini geri talep ediyorlar mı diye bu efsane soru. Size geliyordur değil mi?
Geliyor.
Her seferinde. Yani bu donanım dünyasının herhalde tek yegane sorusu izleyenler tarafından.
Evet, o zaman bir defa ve toptan cevaplayalım. Evet, test ürünleri geri gidiyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey var. Test ürünleri gelirken çoğu firma, ki Mesut da biliyordur, yanında bir irsaliye gönderiyor. O irsaliyeyi genelde ürünü teslim ederken sizde bir kopyası kalıyor, firmaya veriyorsunuz. Maliye eğer ofisinize gelir, orada bir ürün görür ve o ürünün irsaliyesini bulamazsa size ceza kesebilir. Böyle bir gerçek var.
Bizim ofiste evet, aldığımız her şey Demirbaş'a kaydediliyor, müşavire gidiyor, oradan işleniyor. Bu sevk irsaliyeli olanlarda bir tane kırmızı defter var. Kırmızı defterde hangi tarihte geldi, hangi tarihte gidecek, arada ne yapıldı, kutu içeriğinden gerekirse çok karışıksa ne çıktı, bir şeyler kaybolmasın. Hatta ben fazladan HDMI kablosu koyduğumu bilirim. Emin olamadım bunda ya. Garanti benden gitsin, aman karşı taraftan laf gelmesin diye. Öyle yani. Bir hayalleri varsa maalesef tepeden donanım yani yağacak, kürekle kazanı atacağız diye. Öyle oluyor bu işler.
Zaten olayı var. Abi ben site açtım nasıl ürün alırım? Hani şimdi o şey zannediyor ya, gelecek onda... Evliyadilik kalacak plan tarzında en büyük fantezi o tarafta. 1080'e nasıl kıydı Çağan, sorar mısınız diyorlar. Herkes onda takılmış. GTX 1080'e nasıl kıydı demişler. Bilmiyorum, herhalde bir videoda şey ben rastlamadım çünkü
ben
1080'e kıydı.
1080'e değil de 6700K'ya
evet,
kıydı.
Birazcık karıştırma var orada.
Evet. Evet. Delirlerken 6700K işlemcinin üzerine iz çizildi ve maalesef öldü.
O riskli bir süreç evet. Zaten. Çünkü ben de hatırlamıyorum şimdi. Ben takip ediyorum.
Ekran kartı bozmadık bugüne kadar bildiğim kadarıyla.
Hayır.
Kendi arıza veren oldu ama.
Evet.
Evet. O zaten olmayacak iş değil. Evet. Arada gidiyorlar.
Sıvı soğutma bloğu taktı ama 1080'e açıp. Orada neden kıydı derken belki soğutmasını değiştirdi ve 40 dereceye düştü ekran kartı, yani çok iyi çalışıyor.
Zaten sıvı soğutma bloğu genelde ekran karttan pahalı bir yatırıma aracı. Enteresan değil mi orada?
Aynen
soğutmanın
öyle.
En pahalı parçası ekran kartısı bloğu. İşlemci evet. Falan değil yani.
900 lira, 600 lira, 800 lira. Bir de kaliteli blok kullanmazsan kesinlikle aldığın performansa değmiyor. Yani yaptığın yatırım aradaki 100-200 lirayla yarı yarıya düşebiliyor performansın.
Mesela bir arkadaş da şeyi sormuş. Recep abi Gear S3 mü kullanıyor diye.
Evet,
fark
şu
etmiş.
Anda Gear S3 kullanıyorum.
Güzel bir akıllı saat. Ben de çok uzun süre kullandım bu arada.
Evet.
Yani eğer Android cihaz kullanıp alacaklar varsa bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ben hep tavsiye ediyorum onu.
Ben memnunum. Adım sayma özelliğini epey kullandım gerçekten. Günde 10.000 adım hedefi koydum kendime. O 10.000 adımı gerçekten gidiyordum. Şimdi bisiklet sürdüğümden dolayı artık o 10.000 adımı çok umursamıyorum. Çünkü hali hazır bisiklet ondan daha fazla bir yağ kalori yakımı sağlıyor bana.
Şimdi ben sizden bir müsaade isteyeceğim çünkü sponsorumuz MSI'ın bir mesajı var izleyenlerimize. Şimdi hep beraber bu mesajı izleyelim, biz de bir soluklanalım, bir yudum su içeriz o arada.
MSI'ın kullanıcılara iyi ve fark yaratan bir deneyim sunabilmek için dizüstü bilgisayarlarında kullandığı onlarca ilgi çekici teknoloji var. MSI'ın Dragon Center 2.0 yazılımı bir dizüstü bilgisayar üreticisinin ön yüklü verdiği en kapsamlı performans yönetim ve kontrol yazılımı olma özelliği taşıyor. İşlemci ve ekran kartının yük durumu, sıcaklık gibi önemli verileri izlemek yanında dizüstü bilgisayarın performans modları ve soğutma performansını etkileyen ayarları da yapmanıza olanak veriyor. Dragon Center 2.0'ın mobil uygulaması sayesinde dizüstü bilgisayarınızda olup biten her şeyi akıllı telefon ve tabletinizden izleyebilir ve bütün ayarları değiştirebilirsiniz. Eğer MSI'ın fark yaratan teknolojilerini yakından tanımak ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız hemen msi.com'u ziyaret edin.
Evet, teşekkür ediyorum sizlere de. Bu süreçte bizle beraber kaldınız. Arkadaşlar, ben size bir soru soracağım net. Şimdi donanım incelemeleri yapıyorsunuz. Devam ediyor bu süreç. Güzel işliyor da. Peki yani 5 yıl sonra, 5 yıllık süreçte önümüze baktığımızda ne görüyorsunuz olayda? Siz YouTube'un ilklerindensiniz aslında, YouTube'da kanal açıp devam eden. Hani sektör nereye gidiyor sizce bu tarafta?
Sen düşüncelerini söyle abi kendim. Ben de ardından devam ettireyim. Araştırma sonuçları vereceğim çünkü.
Yani ben bizim tarafımızdan konuşmak istersem, benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Örneğin akıllı otomobil incelemeleri yapmak isteyebiliriz. O alana genişlemek isteyebiliriz. Çünkü şimdi 2021 yılında sanırım katı halli piller gelecek akıllı otomobillere, elektrikli otomobillere. Ve 2030'da en büyük dizel otomobil üreticilerinden bir tanesi Almanya, şehir içine dizel otomobillerini yasaklayacak. Hatta komple yasaklayacak. İnanılmaz bir akıllı ve elektrikli otomobil teknolojisi göreceğiz. Ben açıkçası bunları incelemek isterim. Onun dışında yine biz site olarak mobil incelemelere çok ağırlık vermiyoruz. Onları yapmak isteyebiliriz. Ama hani dizüstü incelemeleri ortadan kalkacak mı? Hepimiz için söylüyorum. Ben pek sanmıyorum, çünkü dizüstü bilgisayarları kullanmaya devam edeceğiz. Bir tablet furyası vardı örneğin. Tablet furyası geldi ve bence geçti. Şu an çok kullanamıyoruz. Fiziksel olarak bir klavyeye insan olarak ihtiyacımız var gibi. Bir geri dönüşe, bir tuşa bastığımız zaman onun bize bir geri bildirim var. Hatta mekanik klavye bir coşkusu var şu anda, biliyoruz. Çok şeyler değişmeyecek ama yenilikler gelecek hayatımıza.
Ben de benzer şekilde masaüstü bilgisayarların da devam edeceğini düşünüyorum. Bundan 5 sene, hatta 10 sene sonra, ama tabii ki küçücük kurabiye kutusu haline gelecek mi? Gelecek. Yine de hobi için masa bilgisayarlar gibi fantastik şeyler, iri cihazlar, özel soğutmalar devam edecek. Bunun tek istisnası optik bilgisayarlara falan geçersek olabilir. Hani karbon bazlı sistemlere geçersek, silikonu bırakıp, o zaman devrimsel değişim olur. Ama çok karlı bu fabrikalar. Her sene yatırım yapıyorlar. Kolay kolay değiştireceklerini düşünmüyorum. Ben ne yapmak istiyorum? Özellikle bu yeni teknolojilerde yazılım alanına daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Çünkü bizim aslında donanım incelemelerimizin sırlarından bir tanesi donanım kadar yazılıma da eşit derecede önem veriyor olmamız ve incelerken o donanımın performansını güncel yazılım ile ve buradaki hataları göz önüne alarak yapıyor olmamız. Evet. Çünkü yazılımsa bir hata olduğu zaman donanımın performansı, biliyorsun hocam, tamamen çöp olabiliyor. YouTube 5 sene sonra nerede olacak? O kısımdan emin değilim. Ama Donanım Haber, Teknopat gibi yayınlar sağlam bir şekilde devam edecek. Ona eminim. Çünkü kendimizi doğrudan izleyicilerle iletişim kurduğumuz platform üzerinde ayakta tutuyoruz. YouTube olur, Instagram olur, Facebook olur. Facebook dalgası vardı mesela, geldi geçti. Ben bundan 5 sene önce Recep'e diyordum, Facebook'a hiçbir yatırım yapmayalım. Facebook kendi kafasına göre verdiği reytingleri azaltıyor. Ben yayıncı olarak bu platforma güvenmiyorum diyordum. Halen de böyle düşünüyorum mesela.
O zaman basılı yayında olan arkadaşlar bana hep şey diyordu. Facebook online'ı bitirecek. Neden bitirecek diyordu. Çünkü işte bütün online orada olmak zorunda olacak. Ben dedim ki öyle bir şey olmayacak. Yani çünkü kullanıcının alıştığı bir şey var. Ve haber yapmak isteyen adam kendi platformundan devam edecek diye. Evet. Bugün yazılı basın gitti gerçekten. Orada çok denedi yazılı basın. Belki fark etmişsinizdir bir şeyler yapmayı. Kanallar, sayfalar açmayı falan filan. Evet. Şimdi hiçbiri kurtarmadı. Facebook kopya paylaşım platformu gibi bir şey oldu. Kopya içeriği değerli oldu.
Evet.
Yalan haberin paylaşıldı.
YouTube'u kopyalıyorlar. YouTube'daki içerik yeri alıp insanlar Facebook'ta paylaşıyorlar. Sayfalarına rating alıyorlar. Şimdi Facebook'un da kullanış alanı var. Orayı da kullanmayı seven, takip eden var, ama günümüzde bakıyoruz, yaş ortalaması yükseldiği için gençler Facebook'tan kaçtı. Çok fazla politika, çok fazla şiddet görüntüsü ya da rahatsız edici şey var. İnsanlar bir de kendi görüşlerini çok fazla yankı odalarında tekrarlıyorlar. Baydı. Yani Facebook kastı. Messenger'a geçelim mi? Eskiden böyle bir tabir vardı. IRC'ye geçelim mi? ICQ'ya. Böyle bir MySpace çökmez efsanesi gibi bir şey olarak görüyorum Facebook'u biraz.
Peki bu canlı yayınlar başlayacak mı? Mesela izleyenlerden bir talep var. Son dönemde bakıyorum şeyi çok fazla seviyorlar. Sizle birebir orada iletişimde sayıyor kendini. Evet. Alıyor çayını, geçiyor ekranın karşısına. Yazıyor, sen cevaplıyorsun.
Evet.
Ha aynı odada olmuşsunuz. Ha öyle bir canlı yayın olmuş. Başlayacak mı? Yani bu bir işaret midir buraya gelmeniz? Evet. Şimdi yapmıyor değildiniz ama yani düzenli bir süreç farklı bir şey tabii.
Şu an bir şey söylemem. Planladığımız, özellikle başlayacağımız bir canlı yayın yok. Yapmayacağımız bir şeyin sözünü vermek ve insanları umutlandırmak istemem. Ama olmaz diye bir şey de yok tabii ki. Olabilir, neden olmasın?
Teknik olaya bakıyor. Yapabilirsek yapacağız ama yakın dönemde planladığımız bir program yok. Yani bir ay ya da üç ay sonra programlanmış yok. Arada test yayını olarak böyle sürpriz, hadi bir iki tane canlı yayın yapalım. Gündemde çok önemli bir olay var, canlı canlı beraber değerlendirelim. Ya da önemli bir konumuz geldi, hadi çıkaralım diye yapacağız. Bunun dediğin gibi testini yapmamız gerekiyor. Yani şu an seyrek ve dağınık şekilde olacak. Instagram videoları gibi, Instagram'da da IGTV geldi. Orada da şu an bir test aşamasındayız. Evet. Şu an düzenli yayınımız site üzerinden, ikinci planda YouTube üzerinden, üçüncü planda diğer platformlar üzerinden devam ediyor.
Peki abi, ileride Plus gibi bir model düşünüyor musunuz?
Bunun açıklamasını daha önce Teknopat Sosyal'de yaptık. Kesinlikle ücretli bir abonelik sistemi düşünmüyoruz.
Peki yani ne diyorsunuz yayınların geleceğiyle ilgili? Mesela banner reklamcılık ölmeye başladı.
Evet.
Yavaş yavaş firmalar oradan şeye geldiler, bir viral yapalım diyorlar hani. Böyle gelen var. Bir şey yapalım, viral olsun, inceleme olmasın. Ya tamam da benim işim o değil.
Ajans
yani.
Değilsin
pardon,
ki hocam.
Yanlış bir yere geldik yani. Ben influencer değilim. Influencer orada parayı ver, istediğini söylesin yani. O çok farklı bir olay.
Doğru.
Ve oradan gelen bir akım var. Alışmışlar parayı verip evet. istediklerini söylemelerine. Evet. Her influencer için demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama. Bizden bekleyen var. Her firma olmasa da üzücü bir şekilde geliyor böyle talepler.
Evet, firmaların gerçekten çok farklı talepleri olmaya başladı. Biz hep farklı video istiyoruz, farklı video istiyoruz. Yani video üstü bilgisayarı tamam farklı anlatabiliriz ama sonuçta satın alma kararı verecek olan kullanıcının o cihazın teknik özelliklerini de öğrenmesi gerekiyor. Yani cihazın fiyatı 19.000 TL. Kullanıcı bu parayı verecekse bu cihazın içerisindeki kullanılan bütün çipleri bilmeyi hak ediyor. Bütün teknik detayları bilmeyi hak ediyor. Bunun da incelemesi yapılması gerekiyor. Yani farklı videosu da yapılabilir ama o incelemenin de olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya firmalar o noktada ne istediklerini biraz ne gördüklerine göre veriyorlar. Dediğin gibi influencer denilen aslında bireysel yayıncılar var. Bireysel evet. hayatını paylaşan insan var. Çok güzel insanlar var orada. Çok güzel bilgiler paylaşıyorlar. Reklam da alıp geçimini de sağlıyor.
Bizden fazla adam. Çalıştığını düşündüğüm adamlar da var bu arada. Efor sarf ettiğini düşündüğüm ve helal olsun diyorum izledikçe yani videolarını yok değil.
Doğru. Çok başarılılar var evet. ama çok kötü örnekler de var. Şimdi çok karışık. Yayıncılıkta da öyle. İyi örnekler var, kötü örnekler var. Etik davranan insanlar var. Etik dışı kısa vadeli çıkarlar için insanların güvenini sarsan da çok fazla insan var. Önemli olan orada şu. İnsanların güvenine hiçbir zaman ihanet etmemek. Temel bazı dürüst ilkeler belirleyip bunları asla çiğnememek. Yani karakterinin parçası olmayan bir şeyi yapmamak gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Firmalar bugün şunu ister, yarın bunu ister. Bu firmalar da değişiyor. Firmaların yönetimleri de gelip gidiyor. A firması, hatta A ülkesinin trendi. Mesela Japonya bir zamanlar dünyanın teknoloji deviydi.
Evet.
Şu an ne oldu? Güney Kore. Şimdi ne yapıyor? Çin yükselişe geçti. Hatta bir yandan Hindistan yükselişe geçiyor. Ertesi gün daha başka bir ülkenin yükselişe geçip geçmeyeceği de belli değil. Yani hiçbir şey sonsuz değil. Doğum, yaşam ve ölüm döngüleri var bu tür firmaların, markaların, ürünlerin, hatta yayınların, influencerların, yayıncıların. Tabii. Bu doğanın genel bir kanunu. Ama biz burada devamlı yeniden keşfederek yeni şeyler yapmayı sürdürüyoruz. Bir devamlılığımız var ve ilkeleri devam ettirdiğimiz sürece biz yolumuza devam edeceğiz. Ben böyle görüyorum.
Ben de aynısını düşünüyorum. Biz derdiyle bazen tartışıyoruz nereye gidiyor, ne yapıyor diye. Biz bildiğimiz işi yapalım gittiği yere kadar diyor.
Evet,
yani.
Evet.
Evet. Bir yerde durursa da durur ama en azından biz deriz ki biz bildiğimiz işi yaptık da durdu. Hani yapacak bir şey yok. Şey geliyor mu size? Abi eğlenceli videolar da çekin bizi eğlendirin diye bazen soruyorlar bunu. Ben de söylerim onu. O bana mesela çok enfes gelir.
Evet.
Yani sanki abi evet teknoloji videosu çekiyorsam ama bizi bir de güldürün arada falan diyorlar ya.
Oyun oynamak güzel bir şey de güldür bizim işimiz değil ki. Cem evet. Yılmaz'ın işi yani bence. Onu yapma, en iyi yapanı yapması lazım.
Belki arada toplanıp oyun oynamamız lazım.
Evet, evet. Doğru.
Aradan o güzel olur. Toplanacağız. Kesinlikle. Tekno seyir falan filan gruplar oluşacak abi. Herkes birbirine ondan sonra.
Katılırım.
Evet, olur Recep ya. Çok istiyor. Ya zaten şimdi eğlenceli dediğimiz şey beraber güzel sohbet edip evet. açıkça bazı şeyleri konuşabilmek. Şimdi bazı şeyleri ciddi yapıyoruz. Teknik konu ciddi konudur ama oyun olduğu zaman daha rahat, daha gevşet konuşabiliyorsun.
Evet. Öyle gerçekten de ya. Bir yapalım mı? Düşünelim ya.
Yapalım.
Olur. Turnuva.
Şimdi mesela şimdi Game On açtı değil mi en son?
Evet.
Lenovo'nun vardı öyle bir şey. Orada mesela yapılabilir.
Kesinlikle.
MSI var, sponsorluk istersin belki bir şey olur. Hani bize ortamı kursunlar, biz uğraşmayalım evet. şimdi. Benim derdim o biraz.
Makineler hazır olsun, biz kurmayalım diyorsun hocam da yine arka tarafta biliyorsun firmalarda da aslında az sayıda insan var. Hep tanıdığımız insanlar koşturacak olan o yetişemeyecek. Bakacaksın adamın haline. Dur bu ethernet kablosunun ucundan ben tutayım öyle. Derken iş yine ihale yine bize evet. kalacak. Onu biliyoruz yani.
Ama eğlenceli bir gün geçer ya.
Geçer.
Söyleyelim Levent abilerle falan. Bak bu güzel oldu. Belki de öyle bir seri yaparız.
Doğru. Age of Empires oynayalım hep beraber. Evet. Çok nostalji olur.
Age of Empires'da ya ben o kadar kötüyüm ki. Daha birinci çağdayken adam atlılarla geliyor ya altında.
Ben de kötüyüm abi.
Hiç merak etme hocam. Age of Empires'da hepimiz şeyiz. Ben bir StarCraft'ta iddialıyım. Bir ara yükselmiştim StarCraft 2'de. Baktım işin ucu profesyonellikle amatörlük arasındaki çizgideyim. Geri döndüm. Sen yayıncısın, yayıncı kal dedim. Oradan devam ettim.
Bir e-sporcu olmadın diyorsun ha, öyle bir de Euphoria var şu an ya. Evet.
Var.
Enteresan bir şekilde o da gidiyor. Evet. Değişik bir. E-sporu ne düşünüyorsunuz peki? Ben birazcık trendi sanki böyle törpülendi gibi hissediyorum. Sonradan öyle bir fişeklemeye çalışıyorlar ama eski şey yok.
Ben çok takip edemiyorum açıkçası ama tabii ki e-spordan da başarılı olan insanlar var. Ülkemizde bayağı bir yatırım yapılıyor takımlar tarafından. Güzel yani.
Firmalar aslında birkaç sene önce hiç sponsor olmuyordu. Bundan 5 sene önce, 4-5 sene önce bizim 32 tane sporcumuz vardı. League of Legends Teknopat takımı Türkiye üçüncüsü olmuştu ondan sonra. Fakat sonrasında takımları dağıttık. Çünkü firmalardan o bakımda bir sponsorluk desteği için çok erken bir safhadaydı. Ve 32 kişinin devamlı bir şekilde yıllar boyunca bakımı takdir edersin ki oldukça yüksek maliyette. Ama maliyetten çok o çocukların her birinin ailesiyle tek tek konuşup her birine koçluk edip hayatları boyunca gidecekleri yolu da belirtmek gerekiyordu. O da duygusal olarak çok gerçekten zahmetli bir süreç. Baktık henüz daha bunun zamanı gelmemiş, ileride gelecek ama biz donanım ve teknoloji üzerine yoğunlaşacağız. En iyi yaptığımız şeyi yapacağız dedik. Bazen odaklanmak gerekiyor. E-spor'da da şu an gördüğüm kadarıyla dediğin gibi bir ara Riot Games, League of Legends Türkiye'de o dönem özellikle
ya
çok iyiydi.
Ya sanki bir dönem böyle şey dedim, evet. Herhalde artık her yere bayrak atacaklar falan filan diye. Şimdi yavaş yavaş böyle bir sönüyor gibi. Hissediyorum evet, en azından evet. Benim yani görmedim. Belki de oraya doğru bakmadığımdandır artık.
Doğru. Aslında her oyunun bir çıkış ve inişi var diyebiliriz yani. Mesela bana göre şu anda PUBG'nin efsanesi biraz sönmeye başladı.
O gidiyor evet. Yerine evet. Başka bir
onun yerine geçti. Fortnite geldi. Yarın Fortnite gidecek, başka bir oyun gelecek. Böyle devam edecek diye düşünüyorum.
Komüniteleri elde tutmak gerçekten zor yani. Bu tür bir oyunu yaptın. Hype ile birlikte o heyecan, hype train dediğimiz şey öyle. Trene bindik gidiyoruz. Haydi hep beraber. Vermintide 2 oynuyorduk arkadaşlarla. Dehşete eğleniyorduk böyle. Herkes evli barklı adam. Gece vakti bebeği yatırıp falan böyle geliyor. Kulaklıkla oynuyor. Ondan sonra bir anda Battletech çıktı. Şimdi bizim eski kitle 90'ların sonunda masa üstünde FRP, RPG oynarken Battletech de oynadı. Battletech çıkınca bir anda Vermintide grubunda böyle toz topakları uçuyor. Hani Western filmlerinde olur
çok
ya.
Enteresan.
Herkes dağıldı. Evet. Şimdi bir sonraki oyunumuzu bulana kadar böyle. Şimdi arkadaş kitlesi de şu an PUBG oynayalım abi. Kafeye gel hadi oynayalım abi LOL oynayalım diye. Gençler ne heyecanlanıp arkadaşını çekerse onu oynuyorlar. E-spor devam ediyor ama eski parıltısı bizim gözümüzde de yok.
Ha, bu arada size çok talep geliyordur tabii ama yani ben söyleyeyim kafa yarı konusunda inanılmaz bir şey var. İstek var yani.
Tamam vakti gelmiş artık.
Evet vakti gelmiş bence. Çünkü görüyorum böyle kafa yarı ne oldu abi kafa yarı çeksinler. Böyle yavaş yavaş farklı arkadaşlardan geliyor bir de. Hep aynı kişiden gelse o şey oluyor tabii. Hani bir arkadaş çok sevmiş diyeceğim ama yok yani. Sürekli geliyor aşağıya doğru. Bir arkadaş sormuş mesela bu güzel bir soru. Kendinizi gazeteci olarak görüyor musunuz diye.
Ben görmüyorum.
Ben görmüyorum çünkü gazeteci olarak görmem için sarı basın kartım olması lazım. Olmadığına göre gazeteci olarak görmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yanlışım yoksa bu gazeteleri denetleyen kurumlar var vesaire. Yani ben bugün bir makale yayınladığım zaman kimse bana o virgülü yanlış koymuşsun diye başıma gelmiyor. Ya da belli bir sonuçta kurul yok vesaire. O yüzden kendimi gazeteci olarak görmüyorum.
Gazetecileri de denetlemiyorlar. Doğan'dayken de görmüştük. Pek çok yerdeyken de pek denetlenmiyor ama gazetecilik ayrı bir şey. O haberin peşinde koşma. Orada muhabirlik var. Yazarlık var, editörlük var. Bizdeki editör kavramıyla, gazetedeki editör kavramı farklı. Biz dergicilikten geliyoruz aslında. Ben de Recep de dergi kökenliyiz. Dergiciliğin ruhu daha farklıdır. Bu dergilerde kullanıcılar için heyecanlı makaleler, ilgi çekici konular. Biz daha bu işin oyun, donanım, hayat kısmına daha fazla bakıyoruz. Yani bilgi kısmı, haber kısmı da tabii ki önemli. Habercilik de işimizin parçası ama gazeteci olarak görmek için bence çok idealist olmak lazım. Herkes kendine gazeteci dememeli diye
yani
düşünüyorum.
Gerçek gazeteci tanımında zaten haberi adam gidip kendi bulup yapıyor.
Evet, evet. Evet.
Haberin kaynağı kendisi aslında. Kendi araştırmaları, kendi o ajan gibi, dedektif gibi kimi zaman birilerinin peşine düşüp yaptığı o belgeli olaylar. Evet. Bize tabii birazcık daha farklı. Ben de kendimi gazeteci olarak görmüyorum.
Doğru.
Mesela Amerika'da soruyorlar ne iş yapıyorsun? Journalist diyen arkadaşlar var. Yarım saat sorgudan geçiyorlar onlar. Çünkü ben diyorum ki blogger geç. Ya çok da umursamıyor. YouTuber geç tamam mı?
Hızlı aslında belli açılardan yakınsın. Bir firmalardan doğrudan bilgi alabiliyorsun. Yurt dışına doğrudan gidip haberin kaynağından aldığın, bazı şeyleri ilk duyduğun, çok öğrendiğin oluyor. Ama orada kendi kişisel çizgini çekmen gerekiyor. Ben non-disclosure agreement'lara çok iyi uyuyor muyum?
Evet.
Firmanın yoksa sırlarını haber çıktı hemen diye patlatıyor muyum? Orada bazıları hemen her ilgi çekici olayı paylaşmak isteyebilir. O gazetecilik refleksine daha yakın insanlarda oluyor. Bir de daha evet konuşulacak, konuşulmayacak konular var. Ya da belli bir zaman 3 ay sonra ki insanlar zarar görmesin diye o daha dergiciliğe daha yakın. Yani çizgini kendin belirliyorsun.
Evet yani zaten Amerika'daki tanım da tamamen farklı. Gazetecilik tanımıyla işte web editörü, yazarı kısmını tamamen ayırıyorlar. Teknoloji yazarı diye geçiyoruz aslında biz biraz da.
Doğru.
Teknoloji editörü diye bir tanım var. Gerçekten öyle. Recep, senden ilgili çok fazla güzel yorumlar geliyor. Belki okuyorsun burada. Şimdi böyle şey yapıp çok goy goy vermek silinmeden önce gördüm ama yani. Dünya Kupası'nın ilgili soru var. Takip ediyor musunuz? Ben futbolun hiç anlamam.
Ben de futbolla pek ilgilenemiyorum maalesef. Tek bildiğim bir şey var Dünya Kupası ile ilgili, şu anda Almanya elendi. Onun dışında başka hiçbir şey bilmiyorum.
Evet, öyle bir olay var yani.
Ben bir tek Güney Kore'ye Hakan Şükür'ün gol attığı maçı izlemiştim zamanında. O da kaç yılıydı hatırlamıyorum bile. İzmir'de 2002 falan yani. En son kaç? 16 sene mi olmuş?
Türkiye'nin katıldığı dönem yine yaza denk geliyor böyle yaz aylarına. Evet. Acaba Dünya Kupası hep aynı dönemde mi yapılıyor bilmiyorum. Belki o yüzden yaza denk gelmişti. Şimdi benim o kadar evet, cahiliyetim var. Abi şey, sokaklar boş oluyordu, hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet, evet. İnanılmaz bir ilgi vardı ya. Televizyon evet, satışları o dönem patlamıştı Türkiye'de evet, yani.
O zamanlar ben de epey izlemiştim. Hatta yanlış olmasın Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısında çıkışına mı denk gelmişti, öyle bir şeylerdi galiba.
Çok güzel bir şey hatırlattın. 65. televizyon geldi şimdi. Dünya Kupası var diyorsun. Biz onu bir an önce inceleyelim. Arada kaydımız. Dünya Kupası dönemi zamanı. Tam izlenecek zamanı şimdi inceleme.
Projeksiyon ve dev ekran televizyon dönemi.
Projeksiyonları
yani
da evet incelememiz lazım, aklıma geldi.
Abi evinizde akıllı eşya var mı diye soru var. Size çok teknik soru geliyor bu arada. Yani şey gelmiyor böyle sosyal hayattan falan, böyle çok sosyal sorular değil. Mesela şeyi soran adam arkadaşımız vardı. Oraya sokamadım lafı. Abi internet, kullandıkları internet kaç download, kaç upload var filan tarzında böyle. Teknik çok böyle soruyorum. Teknik spesifik rakam isteyen sorular var.
Yani akıllı olduğunu iddia eden televizyonun dışında pek bir akıllı cihaz yok evde.
Akıllı televizyon var. Philips Ambilight Hue var. Bütün evi akıllı ampullerle donattım. Ya bütün eşyalar güya akıllı ama ben onların akıllı fonksiyonlarını bağlayıp kullanmaya çalıştığım zaman if then then that var ya, IFTT. Orada baktım iş bayağı derine iniyor. Kapsamlı bir konu yapmam gerekiyor. Bir de bazı şeyleri değiştirmem gerekiyor. Mesela televizyon ile aydınlatma uyumsuz. Hacklemeye çalıştım. Arka planda bir şeyler yapmaya çalıştım. Baktım harcadığım zaman kesinlikle elde ettiğim şey değmeyecek. Yaparsam göstereceğim zaten.
Pardon bu arada.
Yok estağfurullah.
Hiç beklemediğim bir
akıllı
şey
oldu. Akıllı cihaz oradan kendisini hatırlattı.
Bir şekilde kendi kendini hatırladı. Öyle bir durum söz konusu. Ya şimdi şöyle bir durum var. Akıllı eşya kavramı birazcık yanlış anlaşılıyor. Her internete bağlanan şey akıllı denmeye başladı.
Evet.
Yani ben evde baktım 35 IP sayıyorum mesela. Şimdi 35 akıllı cihaz var diyemem. Hı. Benim için akıllı cihazın bir şeyleri kendi kendine yapıyor olması lazım.
Doğru. Ya yani ben gerçekten tam olarak burada sana katılıyorum. Şöyle bir şey var. İşte akıllı robotlar vesaire. Benim için gerçekten tam olarak bir robotun ya da mutfak robotunun yemek yapabilmesi lazım. Yani orada duran elektriği prize ben taktığım zaman çalışan ya da düğmesine ben bastığım zaman çalışan bir şeyi ben yeterince akıllı...
Ben var ya bu arada sesi kapatacağım diye değişik işler yapıyorum. Neyse tamam.
Yeterince akıllı bulmuyorum yani. Ben o yüzden şeyleri de sevmiyorum mesela. Şimdi işte Amazon Alexa geldi. Ondan sonra farklı Apple HomePod geldi vesaire. Komut veriyorsun. Yani tamam bir komut veriyorsun. Belki sipariş verebiliyor ama benim gerçek anlamda görmek istediğim fiziksel olarak bir şeyler yapabilen robotların evimize girmesi.
Evet yani akıllı dediğimiz uzaktan internetten kumanda edilen şey benim uzaktan kumandalı cihaz.
Doğru.
Evet.
Doğru.
Biraz öyle bir şey var. Ona akıllı cihaz denmesi...
Şimdi akıllı telefon da tam olarak akıllı mı? Onu da bir sorgulamak lazım. Benim hayatımı ne kadar otomatize ediyor? Hayır, ben gün geçtikçe özellikle Android kullanıcısı olarak, sen şimdi iOS'ta da yine bazı ayarları görüyorsun ama pek çok şeyi kendim ayarlamak ve uğraşmak zorundayım. Cihaz benim için bunları ve hayatı kolaylaştıracak pek çok şey yapamıyor. Son günlerde, son yıllarda gördüğüm en iyi şeylerden bir tanesi bir markanın telefondaki otomatik optimizasyon özelliklerinin gerçekten gelişmesi, batarya ömrümü uzatması ve arka taraftaki uygulamaları öldürmesi oldu, kapatması oldu. Bu memnun kaldığım en büyük gelişmelerden bir tanesiydi yani.
Bir de favori uygulamaları yukarı koyunca diyorlar ya, yapay zeka. Valla o fantastik zaten.
Ana ekranda kullandığın uygulama kısa yolları bile sık kullanmana göre mesela kendini otomatik yer alıyor mu? Hayır.
Değil evet.
Windows'ta bunu yapan uygulamalar vardı oysa fi tarihinde. Çok eskiden beri vardı yani.
Ya asistanlar yavaş yavaş işte birazcık herhalde yapacak. Ben Google'ın asistanının Türkçe'ye dönüşmesini, Türkçe'yi tam anlamasını çok istiyorum ama nedense onlar yerleştirme konusunda çok böyle hevesli değiller.
Pazar evet, küçük.
Biraz öyle. Zaten Türkiye için hep şey bir söz vardır. Pazar büyük ama düşündüğünüz kadar büyük.
Yani Almanya kadar nüfusumuz var ama o kadar satış olmuyor. Onlar da hem donanım satışına değil sadece yazılım hizmet satışına bakıyor. Ben şimdi mesela Amazon Türkiye'ye geldi. Şeye bakarım. Ben bu cihazı kaça verdim değil. Cihaz üzerinden kaç tane yazılım satacağım? Uzun vadede ne kadar para kazanacağım? Ona bakarım. Bir devamlı bir dijital tüketim olması gerekiyor yani.
Evet, gerçekten öyle. Futbol ile ilgili şeye dönmüş bayağı bir tartışma. Futbol konusunda Türkiye'de evet bayağı bir eleştiri var ama o işin içine biz girdik mi, çıkabilir miyiz onu bilmiyorum gerçekten de.
futbol programı alternatif olarak çok kafaları açabilir teknoloji editörlerinin, ama oturup hepimizin futbol çalışması gerekir.
Evet.
Farklı şeyler çıkartırız ben eminim. Burada inceleyen herkesin, yani bu yıllardır özellikle sektörde olanlar, oradan böyle kimsenin görmediği nokta çıkartır bir de taze bakışta, ama ilgilenmek istiyor mu herkes? Hayır.
Rize'ye ne zaman gelecek Recep abi diye bir soru var. Şehirlere
uzun zamandır
bekliyorlar.
Gitmiyorum Rize'ye. Evet, gerçekten uzun zamandır gitmiyorum. En son gittiğimde de başıma çok garip bir olay geldi. Uçakla gideyim dedim bir kere de. Uçağa bindim, sabah uçaktı. Zaten 45 dakikaya İstanbul'dan Trabzon Havalimanı'na iniyor. Tam da o gece sel olmuş. Ben uçaktan bir indim, bütün yollar kapanmış. Bizim Rize'deki çevrendeki yerle ev arasında 36 kilometre bir mesafe var.
İnanılmaz.
Evet. 16 kilometresini araçla gidebildik. 30 kilometre yol yürüdüm. 5 saat yol yürüdüm eve gidebilmek için. O anımdan sonra biraz ayak seyiriyorum.
Yol zor yol.
Ya şimdi arkadaşlarımızı anlıyorum ve sağ olsunlar, aslında siz bir şehre gidiyorum dediğinizde havalimanında karşılayan oluyor. Öyle şeyler yaşamışsınızdır yani. Gel karşılıyorlar bakayım. Gerçekten de. Seviyorlar o konuda. Ama bizim için de tabii şeyi bırakıp gitmek çok zor ya.
Evet.
Yani. Mesut Çelik ile %1000 futbol diye şey var. Öyle bir şey yapabilirim Mesut Çelik ile %1 futbol diye.
Witcher 3 övmedik deniyor. Witcher 3'ü de öveyim. Ya Witcher 3 gibi oyun yapılmadı hala abi ya.
Abi bizim enişte. Her ikisi birde bir Witcher 3 övme seansı oluyor. Onun bir videosu var. Witcher 3'ü övmedik, hadi övelim tarzı. Bir tane video çekmiş 60 YouTube kanalına zaten bir tane.
Valla Berlin övebiliriz. Witcher 3 övebiliriz. Alternatifler açacağız yani şu an.
İran şiiri övebiliriz.
İran şiiri övebiliriz. Benim aldığım en önemli eleştirilerden bir tanesi şeydi. Bir uygulamada ya, yazı Arapça galiba dedim. Ali Bey nasıl bilmezsiniz? O yazı Farsça diye bir eleştiri geldi. Ben Farsça bilmediğim için utandım o an yani. Gördüğüm bugüne kadarki en fantastik eleştiriydi. Ne yorum yazsam bilemedim bir an.
Ya ben de şimdi bir karakter vardı. İbranici mi Arapça mı bilmiyorum ben dedim. Nasıl Arapçayı bilmezsin diye böyle sert bir eleştiri geldi. Yani insanlar bazen her şeyi eleştirirken gerekiyor. Şeyi biliyor. Kendi biliyorsa herkesin bilmesi lazımmış gibi. Doğruyu öyle algılayabiliyorlar. Azerbaycan'dan çok izleyenimiz var. Bir arkadaşımız yine yazıyor. Evet. Bu arada İran'dan izleyenleriniz vardır mutlaka. Var. İran'dan da Türkçe bilip izleyen, var, var. Orada evet. Türkmenler çok fazla var aynı zamanda. Ve İran'dan Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenip geri giden arkadaşlarımız var. Yine doğru. Takip ediyorlar sağ olsunlar. Bol bol da yazıyorlar onlar da yazdıklarında. Bu arada enteresandır. Ne Avrupa'da ne de aslında Orta Doğu'da teknoloji kanalı ve yayıncılığı bu kadar gelişmiş değil.
Evet. Değil.
Garip değil mi? Garip.
Değil. Kesinlikle değil. Diğer pazarlarda da çok fazla açık var o bölgede. Yani Amerika'da çok gelişmiş. Kanada'da da ona bakarsan aşırı gelişmiş değil. Bir tane orada yıldız var parlayan. O da Amerika'da çok iş yapıyor.
Ve enteresan, Türkiye'de ise sadece teknoloji editörüne çağırıyor. Biz seviyoruz bu işi ya.
Biz zor şartlar yüzünden aşırı keskinleştik, güçlendik yani. Seneler senesi yoğun çalışma tempoları olsun, evet, az kadroyla iş yapma olsun. Hani bile eğlendik cidden.
Bak doğru söylüyorsun. Bazı sektörler için şey diyorlardı, Avrupa'da o kadar çalıştıramıyorsun. Avrupa'yı çalışmak istemiyor adam.
Doğru, istemez adam. Adamın mesai saati dışında herhangi bir şey yaptırmak çok zor. Ama Asyalılarda da tam tersi, mesai saati bitmiyor adamların, 11'de çıkıyorlar.
Zaten bizim de öyle değil miydik başladığımızda? Ya? Evet, şimdi yavaş yavaş işte doğru. Evlendik, kız arkadaşlarımız oldu falan filan da ofisten çıkmaya başladık. Biz Erdin'den sabahlıyorduk ya.
Doğru. Biz de 3'te çıkmıştık, okurlarla karşılaşmıştık. Evet, hamburger alırken böyle gözler oldu. Belermiş artık. Böyle kanter içinde kalmışız. Klimasız çekim ortamında saatlerdir uğraşmışız. Çekimi bitirmişiz ama biz de bitmişiz. Abi yani.
Benim yaşadığım bir olay var. Erdin'le sabahladık. Saat 5 çıktım. Taksi yok. Çok enteresan. Kozyatağı'nda taksi bulamıyorum. Bir hayatımda yapmayacağım iş. Ama taksi bulamıyorum. Uykum da var deli gibi. Eve gidip vuracağım kafayı, artık akşama kadar mı yiyorum bilmiyorum yani. Çünkü çalışmışız yani deli gibi. Bir araba durdu. Taksi mi bakıyorsun dedi. Evet dedi, ben taksini bıraktım. Taksiciyim, seni gideceğin yere bırakayım dedi. Böyle.
Hadi buyur.
Bindim adamın arabasına. Adam anlatıyor, ben şöyle taksiciyim de böyle taksiciyim de, nereye gidiyorsun da bırakayım da falan. Zaten eve kadar bıraktırmadım ama yol boyunca şeyi düşündüm. Bir şey yapsa kapıyı açıp atlayabilir miyim bu hızda? O zamanlar bir de çünkü sabah günü zaten uykum bir dünya. Nereye götürecek? 10 liraya eve gitmiştim işte o zaman.
Çok iyi denk gelmiş ama.
Yani öyle bir şey oldu. Adam götürdü. Taksini bıraktım. Ver dedi. Taksimetre yok.
İstanbul'da biz genel olarak biraz daha tetikteyiz. Daha farklı yerlerde insanlar çok daha rahat bu konularda ama İstanbul'da normal taksiye bile binsen bir kendini kollaman gerekiyor yani.
Ben öyle bir adama denk geldim. Yani iyi oldu gerçekten de. Şimdi yurt dışında davetler çok fazla oluyor ve ekipler de, bizim de ekip kısıtlı, sizin de ekip kısıtlı. Nasıl seçiyorsunuz? Nasıl gidilecek? Ne yapılacak?
İlk kriter kimde vize var.
Öyle bir olay var.
Evet. Ya Almanya hem size herkes biliyor zaten 6 aylık vizeler veriyordu. Ben en son senin tavsiyen üzerine dilekçe yazdım. 2 cümlelik. İşte daha sık geleceğim, uzun süreli bir vize istiyorum. 2020'ye kadar vize verdiler.
Süper sağ olsun, değil mi? Veriyorlarmış. Haberimiz yokmuş ya. Evet,
evet. Ya ben de yazdım ama dilekçeyi beğenmediler. Bana yine 3 aylık verdi ama Recep çok gitti. Benden 10 kat 20 kat fazla gitmiştir Almanya'ya. Benim daha çok az gittim Almanya'ya.
Ama yani çok fantastik bir olay abi. Ben dedim ki bir deneyeyim ya. Vermiyorlar. Evet, kıza evet. Dedim ki 5 yıl veriyor musunuz? Yoksa 3 yıl verelim. Öyle ben de herkese söylüyorum şimdi gördüğün eşe dostu yani. Çok gidiyorsanız söyleyeyim veriyorlar tarzında. Evet.
Amerikan vizesi ne rahattı. Gittim. Nasılsın dedi. İyiyim. Yok ya dedim uykuluyum. İngilizce konuşuyoruz tabii. Gözümü daha yeni açtım. İyi hadi vizen onaylandı güle güle dedi. Yan tarafta da bir iş adamını terletiyorlardı böyle. Bayağı yarım saat falan ayakta dikiliyordu. Ben aldım böyle gittim. 10 yıl. Yani Avrupa'da da keşke 10 yıl falan evet. verseler de uğraşmasak
evet,
böyle.
Evet gerçekten de öyle bir problem var.
Doğru. Bir de Avrupa vizesinde çok fazla belgeyi fiziksel olarak evet. oraya götürmek zorundasınız. Amerika vizesi gerçekten...
Abi sana geri veriyor ya adam evet,
evet,
girişte.
Evet evet buyur diye. Amerika vizesini ben gerçekten çok sevdim. İnternet üzerinden formu dolduruyorsun. Yarıda kalırsan da orada bırakıyorsun. 45 dakikanı alıyor bazen. Bazen daha kısa sürede yapabiliyorsun ama yani bir belge hazırlamıyorsun. Bir çıktı alıyorsun gidiyorsun. Şey bu kadar basit yani. 10 yıllık vize veriyorlar.
Fantastik uzatma da öyle ya. Evet. Garip bir şekilde. Yani veriyorsun, uzatacağım diyorsun. Bir de pasaportu kargoyla gönderiyorsun. Evet. Onlar da sana kargoyla geliyor. Evet. Evet, güzel. Keşke hepsi böyle olsa. Amerika'yı da övdük. Yani burada es geçmedik yani Amerika'yı da övdük.
Bir de nasıl karar veriyoruz? Tayvan'a Recep çok gitmişti. Ben gitmemiştim. Bu sene Computex'e ben gittim mesela. Dedim ben bir gideyim. Tabii dedi. Yani böyle kendi aramızda aslında çok rahatız. Bakıyorum mesela Recep yorgun mu şey mi bu sefer gitmek ister misin diye soruyorum. Ya da o bana soruyor. Ben İngiltere'ye çok gittim. Ben az gittim. Öyle bir dengeliyoruz kendi aramızda. Haleti ruhiyemize bakıyoruz. Enerjimize bakıyoruz. Sağlığımıza bakıyoruz.
Evet sağlık önemli konulardan biri. Bir de bazen işte geçen Hawaii vardı. Paslayacak adam arıyoruz. 25 saat yol.
No. Of.
Evet 25 saat bir yol hani enteresan bir süreç.
10 orada saat çok zorluyor 25 saati düşünemiyorum
insan
bile.
İnsan oturup diyorlar ki ya bir de şimdi hep bizini suçmuyorsun yani. Ekonomi evet. 25 saat ölümcül bir süreç gerçekten de.
Çok komik oldu en son 10 saatlik uçuşta baktım adam iri. Üçüncü adam da iri. Zaten beni görünce başta İngilizce konuştuk. Herkes birbirini yabancı zannetti. Öyle garip bir durum oldu. Sonra Türkçe konuşmaya geçtik. Ben seni gördüm zaten eyvah dedim diyor. Şöyle gittik böyle ama üçümüzün yapma hali de böyle abi. İnanılmaz böyle. Erdik gidene kadar böyle uhrevi bir hal almıştı o çile çeke çeke.
Şimdi şöyle bir olayımız var abi. Demişler ki Donanım Haber'den de Teknopat'tan da hangi internet sağlayıcı hangi altyapıyı seçmeniz gibisinden bir video bekliyorum demiş. Ama bu zor bir şey yani.
Evet. Sen bölgeye göre değişiyor.
O sen değil. Değilsin evet.
Aynı yani. Apartmanda bile memnun olmayan insanlar var aynı hattan yani.
O doğru.
Pek sağlıklı olmaz diye düşünüyorum.
Bir yani. De her altyapı her yerde yok yani. Fiber tavsiye etsek kimisinde yok. Örneğin işte kablonet tavsiye etsen o uydunet oldu, kablonet oldu. O da sürekli bir değişiyor.
Yok bölge bölge biliyorsun. Evet. Bir bölge memnun bir bölge lanet okuyor.
Değil doğru. Ben Edirne'de kullanırken gayet memnundum. İstanbul'da sürekli kesinti yaşıyoruz. Modem konusunda sıkıntılı. Kendi modemini alıp kullanamıyorsun. İlla MAC adresini onlara vermek zorundasın vesaire. Karma karışık işler yani.
Geçen evet. sene uyduneti çok tavsiye ediyordum. Bu sene edemiyorum. Ondan evet. önceki sene devamlı kesiliyordu. Ondan önceki sene çok iyiydi. Türknet tavsiye ediyorsun mesela tam kota yok diyorsun. Adamın bölgesinde çok kötü. Bir bölgede çok iyi ama.
4 ay boyunca bağlayacağız deyip bağlanmayan adam var.
Evet. Var.
Sorun kimden ben de bilmiyorum. Bir de şimdi onlarla biz bir röportaj yaptık. Süreci konuşuyoruz ve kampanyalarını anlatıyorlar. Sanki Türknet yetkilisiymişim gibi bana dönüp kızan adam gördüm ben. Senin yüzünden aldım demime bağlanmadık. Ben dedim ben ne yaptım?
Şeyde bir video yaptık aslında. Ne yapmıştık? Bu bölgede Türknet'in uploadu ile ilgili bir video yapmıştık. Kendimiz evet. böyle aklımıza geldi. Upload lazım insanlara
30
diye.
30 megabit'e çıkartmışlar galiba uploadu.
Çok iyi.
Evet çok iyi.
Siz kullanabiliyor musunuz şu an?
Biz Hayır. şu anda kullanamıyoruz yani. Maalesef bayağı bir kısmı. Sadece kendi altyapıları olan yerde yapıyorlar.
Helal olsun. Yani bu ben bilmiyordum mesela. Böyle 30 megabit upload alabilen adamlar var yani. Şanslı
evet,
olur.
Evet kesinlikle.
Çok enteresan gerçekten.
Nasıl
ya.
Keşfedeceğini anlattık. İşte orada bir ayar var. Ayarın adını hatırlayamıyorum. Zaten onu da eleştirdim. Şu ayarın adını düzgün söyleseydiniz
diye. Yapaydı sanırım.
Yapa.
Yapa olması gerekiyor.
Yerel alanın paylaşımı açılması evet, gibi bir evet, ayar var.
Şöyle onların kendi sisteminin altındaysam bir sürü şey veriyorlardı. Şimdi bu 30 megabit upload'da ya şu an yayıncılar için hatta günümüzdeki cloud teknolojisi diyoruz, bulut evet. diyoruz bilmem ne 5 megabit maksimum upload var ya fiberde.
Evet, evet.
100 megabit download, 5 megabit upload nedir ya?
Bir de bizde net eşitliği, internet eşitliği diye bir şey yok. Her servis sağlayıcı kendi hizmetlerine kotayı veriyor bedava. Senin mesela benim izleyicim YouTube izleyecek. YouTube'a bedava kota yok. Sadece belli paketlerde var. Ne oluyor? Eşitlik oluyor mu? Hayır. Ya da bulut hizmet sağlayıcı eşit şartlarda rekabet ediyor mu? Etmiyor.
FPS mi 4K mı diye soru var size.
Anlayamadım onu.
Yani frame per second mı görmek istersin saniyede? Hı. Yüksek kare saniye hızları mı yoksa 4K çözünürlük mü? Hani bu son dönemde çok tartışılıyor.
Arada kaldığım bir şey benim de.
Ben ikisini de istiyorum ya.
Ben de ikisini istiyorum.
4K 144 Hz istiyoruz artık.
Yakında geliyor monitörler zaten 4K 144
Hz. Yani çünkü şöyle bir şey var. Yani Xbox 360'da 120 FPS oyun oynasan ne olur?
Evet.
Kabul etmek lazım. Grafik de olacak. Evet. Akıcı da olacak. Kesinlikle. Yani değil mi? İnsanların istediği şeylerden bir tanesi bu. Burada bir sürü soru var böyle çok hızlı bir şekilde
akıyor. Çok hızlı şimdi attı benim de gözüm
ona
takıldı.
Döndü tabii. İnternet konuşmaya başladığımız anda olay değişiyor. Bu arada üzücü bir durum var tabii. Adil kullanım noktası kalkıyor dendi kota geldi.
Evet.
Orada öyle bir limit var.
Ben kayboldum orada ya. Yani şu an üniversite sınav sisteminin adında kaybolduğum kadar adil kullanım kotasında ne olacak o konuda da kayboldum. En son operatörler paketleri azaltmaya çalışıyordu. Telefonla arayıp paketi azaltmaya çalışıyor ki kota kalktığı zaman çok yüksek hız vermiş olmasın. Öyle bir durum keşfettik ve çok fazla şikayet geldi. Sosyalde konuşuldu. Ondan sonra şu an durum bilmiyorum. Kaldırırlar umarım ve hızlar artar umarım. Yani zorunlular.
Hepimizin dileği zaten artık Türkiye'de şu altyapı olayının ve internet olayının çözülmesi. Ben bir yazı yazmıştım. Çok tepki gelmiş. Dedim ki kota kalksın diye talepte bulunuyorsunuz. Makul bir talep değil şu anın şartları için.
Evet.
Ortada buluşmaya çalışın diye paket açtım. İşte beni şeyle suçlamışlardı her zaman. Türk Telekom'un adamı olmakla falan.
Yok alakası yok. Gerçekçi bakıyorsun. Hı. Sen sonuçta uzlaştırmacı bir tavır ile yaklaşıyorsun olaylara. Gerçekçi bakmak var. Vatandaş tabii ki talepte bulunsun. Ben bu hep baştan beri hep kalksın yapsın etsin derken bunu söylüyorum ama karşı tarafta adım atacak. Belli bir noktada buluşacaksın. Bir iki sene sonra tekrar gözden geçireceksin bu ilişkiyi.
Evet yani o süreçte adil kullanım noktalı paketim vardı. Çok memnun olduğum. Hı hı. 70 liraya kullandığım. Şimdi kotalı paketim oldu 115 lira.
Evet gerçekten bazen...
Sürecin ben nasıl değiştiğini anlamadım. Yani. Bir iyilik mi oldu? Bir şey oldu ama aradan kaybettim.
Daha da kötü oldu sanırım en son şeylerden sonra.
Ne yazık ki. Yani 100 megabitler bazı fiber sağlayıcılarda kalktı. 25 megabit maksimum hızlar görmeye başladı.
Nesto hocanın bir bildiği varmış burada. Onu anlıyoruz. Fazla kurcalamayın daha kötü olacak diye uyarmaya çalışmış ama insanlar anlamamış.
Ben bilmek, aslında bilmek de değil. Ben şeyi biliyorum yani. Abi karşı taraf kar etmek istiyor tamam mı? Evet, doğru. Adamlar ticari düşünüyorlar. Doğru. Babamızın hayrına bir şey yapmayacaklar. Makul olalım ki aman çok coşmasınlar.
Anladım boşluk ben şimdi mı? Esas.
Boşluk buldum öldürür abi adam yani.
Bazı şeyleri bazı konuları düzeltmeye çalıştığın zaman işte bataklık gibi oluyor. Ne yazık. İç kurcalamak
daha iyi. Çok iyi niyetle çıkılmış bir yol. İnşallah arkadaşlarımızın istediği gibi de olur ama. Yani umarım. Benim istediğim varılması doğru. Gereken nokta o gerçekten de.
Kotanın kalkması ve upload hızlarının yükselmesi lazım.
Abi ben seni görünce söyledim ya abi çok iyi fit oldun diye. Sporla uğraşıyorsun. Sporla uğraşıp uğraşmadığını soranları görüyorum burada.
Yani spor yapıyorum ama özellikle hani ciddi anlamda bir spor yapmıyorum. Sadece zinde kalmak için spor yapıyorum.
Hepimizin yapması gereken bir şey tabii. Hep beraber böyle bir koşmamız lazım o tarafta ama.
Hep bana bakarak konuşuyorsun abi.
Yok ben kendime de söylüyorum ki bende de bel fıtığı falan oluştu.
Geçmiş ciddi. Olsun.
Evet, belli antrenmanlar yapmam lazım aslında. Sürekli oturuyoruz. Tek yaptığımız şey İşte yemek yemeye giderken erdiğinden yürümek, bir de yolu biraz uzatıp geri dönmek. Hani evet. Ona şey diyorum ben artık, yürümek diyorum.
Evet. Ofisi sipariş etmiyorsunuz en azından.
İşte onu çok yaptığım dönemde bana olanlar oldu ha. Ben bir aya yakın yatakta kaldım.
Biraz zahmetli ama mesela diyet ya da sağlıklı beslenme için evden kendi yemeğini hazırlayıp sefer tasına götürmek. Hani atalarımızın, dedelerimizin yaptığı bir şey.
En güzelini yapıyorlarmış ya.
En sağlıklısı o. Ev yemeği gibi doyurucu, besin değeri güzel olan, içinde ne olduğunu bildiğim bir şey yok. Tabii dışarıdan da söylüyorsun mecburen. Toplantı olan bir gün yemek götüremezsin. Ya da dışarıda ekip olarak yemek yiyeceğin zaman her zaman ben getirdim abi olmuyor.
Abi siz stekleri yiyin ben şey yapayım. Pilav açayım falan tarzında. Abi 1 saat 10 dakikadır sizle beraber burada terliyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Geldiniz. İnşallah daha çok böyle bir araya gelme şansı yakalarız.
Umarım.
Ben sizi sevenlere, bizi sevenlere teşekkür ediyorum. Yayın boyunca bizi hiç yalnız bırakmadılar.
Teşekkürler.
Hem sorularıyla hem yorumlarıyla burada beraber oldular. Chat ekranı çok hızlı aktı. Arada böyle şaşırdığım, karıştırdığım yerler olmuş olabilir. Ben de şimdi... Soruyu görüyorum. Tam sana soracağım. Göz temasını da kesmek istemiyorum. Zorlanıyorum ve gözler ayrıldı benim de böyle.
Ben de chat ekranının çok hızlı akmasına şaşırdım ve bu bir saat nasıl geçti anlamadım. Ama tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşelim. Diyorum. Bir şeyler yapalım böyle beraber. Evet. Çok keyifliymiş. İyi ki de geldiniz.
Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Arkadaşların çağır. Gelsinler, gelsinler, gelsinler dediği kadar da varmış yani. İnşallah başka bir programda tekrar birlikte oluruz arkadaşlar.
İnşallah.
Dostlar tekrar teşekkürler. Mesut Çevik'le Canlı'da sevdiğiniz, görmek istediğiniz kişileri, yayıncıları ağırlamaya devam edeceğiz. Teknopat ekibiyle beraberdik. Güzel işler yapıyorsunuz.
Teşekkürler.
Ve
bir mukabele. Eksik olmayın.
Gördük ki bu güzel işleri arttırarak devam ettireceksiniz. Güzel evet. Haberlerle burada izleyenlerimize duyurdunuz. Bir sonraki Mesut Çevik'le Canlı'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.